Doğan Kitap sunar. Bir Savaşın Tasviri. Yazan Franz Kafka. Seslendiren Ali Çorapçı. Bir Kavganın Tasviri. 1. Ve insanlar giysiler içinde geziniyor salınarak çakıllarda. Uzaktaki tepelerden uzak tepelere uzanan bu büyük göğün altında. Saat 12'ye doğru çoktan birkaç kişi kalktı, eğildiler, tokalaştılar, çok güzel olmuştu. Öyle dediler, sonra büyük söveden geçtiler ve giyinmek üzere hole gittiler. Evin hanımı odanın ortasında durmuş, kıvrak reveranslar yapıyor, bu arada elbisesi zarif kıvrımlar oluşturuyordu. Ben o sırada küçük bir masanın başında, yay gibi üç ince bacağı vardı, üçüncü küçük bardaktan Benedikt konyağımı yudumluyor ve içkimi içerken bir yandan da göz ucuyla fevkalade lezzetli olduklarından kendim için seçip üst üste dizmiş olduğum küçük hamur şiş tohuma bakıyordum. Derken yeni tanıdığım adam yanıma geldi ve uğraştığım şey yüzünden biraz dalgınlaşıp gülümseyerek titrek bir sesle şöyle dedi. Yanınıza geldiğim için bağışlayın. Şu ana kadar yandaki odalardan birinde kızımla baş başa oturuyordum. Saat 10:30'dan beri. Yani aslında çok da olmadı. Onu size söylediğim için bağışlayın. Ne de olsa birbirimizi tanımıyoruz. Merdivende karşılaştık değil mi? Birbirimize bir çift nazik söz söyledik ve ben şimdi kalkmış size kızımdan söz ediyorum. Fakat siz, rica ederim, beni bağışlamalısınız. Mutluluktan içim içime sığmıyor. Ondan kendimi tutamadım. Ve burada bana güven veren başka hiç tanıdığım olmadığı için... Böyle konuştu. Üzgün üzgün baktım ona. Çünkü ağzımdaki meyveli kek parçasının tadı iyi değildi. Ve onun hoşça kızaran yüzüne şöyle dedim. Size güvenilir göründüğüme memnun oldum. Fakat bunu bana anlatmanıza üzüldüm. Ve siz kendiniz bu kadar aklınız karışmış olmasaydı, tek başına oturmuş konyak içen bir adama seven bir kızdan bahsetmenin ne kadar uygunsuz olduğunu hissederdiniz. Ben bunu söyler söylemez adam oturuverdi. Arkasına yaslandı ve kollarını iki yanına bıraktı. Sonra kollarını dirseklerinden bükerek arkaya dayadı ve oldukça yüksek bir sesle kendi kendine konuşmaya başladı. Orada, odada tamamen yalnızdık. Oturduk. Annacığımla ve ben onu öptüm. Öptüm ben onu ağzından, kulağından, omuzlarından. Yakınlarda dikilen ve hararetli bir sohbete katılacaklarını zanneden birkaç beyefendi esniyerek yanımıza geldiler. Bu yüzden ayağa kalktım ve yüksek sesle şöyle dedim. İyi, istiyorsanız giderim. Fakat şimdi Lorenzi Tepesi'ne çıkmak delilik olur. Çünkü hava henüz serin ve biraz da kar yağdığından yollar paten pisti gibi. Yine de istiyorsanız sizinle giderim. Önce şaşkınlıkla yüzüme baktı. Yayvan ve kırmızı ıslak dudaklarıyla ağzını açtı. Fakat sonra çoktan iyice yanımıza yaklaşmış olan beyleri görünce güldü ve ayağa kalkıp şöyle dedi. Olsun, serinlik iyi gelir. Aşırı sıcak ve duman üstümüze sinmiş. Muhtemelen ben biraz da sarhoşum. Oysa çok da içmedim. Neyse, veda edelim ve gidelim. Böylece evin hanımının yanına gittik ve adam kadının elini öptüğünde, ''Bugün yüzünüzün bu kadar mutlu görünmesine gerçekten sevindim. Başka zaman hep pek ciddi ve sıkkın.'' dedi kadın. Bu sözlerdeki iyilik adamı duygulandırdı ve adam kadının elini bir kez daha öptü. O anda gülümsedi kadın. Holde bir hizmetçi kız duruyordu. Onu ilk kez görüyorduk. Paltolarımızı tuttu ve sonra merdiveni aydınlatarak bize yol göstermek için küçük bir el feneri aldı. Evet, kız güzeldi. Boynu çıplaktı. Yalnızca çenesinin altından bir siyah kadife kurdeleyle çevrelenmişti. Önümüzden basamakları inip lambayı tutarken dökümlü bir elbise içindeki vücudu güzelce bükülmüştü. Yanakları kızarmıştı. Çünkü şarap içmişti ve dudakları aralıktı. Merdivenden inince lambayı bir basamağın üzerine koydu. Biraz sendeleyerek benim tanıdığım yanına gitti. Sarıldı ve öptü onu. Kolları adamın boynunda öylece kaldı. Ancak ben eline bir para tutuşturduğumda kollarını adamdan miskince çekti. Evin küçük kapısını usulca açtı ve bizi geceye uğurladı. Boş ve bir o kadar aydınlanmış sokağın üzerinde hafif bulutlu ve böylelikle daha da genişleyen gökyüzünde büyük bir ay vardı. Yerde incecik kar seriliydi. Yürürken insanın ayağı kayıyor, bu yüzden küçük adımlar atmak gerekiyordu. Tam açık havaya çıkmıştı ki gözle görülür biçimde içimi büyük bir sevinç kapladı. Bacaklarımı coşkuyla kaldırıyor Eklemlerimi keyifle kütürdetiyor, sanki bir arkadaşım köşeyi dönüp kaybolmuş gibi bir ismi haykırarak sokağa inletiyor, aniden şapkamı havaya fırlatıyor ve gösterişli hareketlerle yakalıyordum. Fakat benim tanıdık hiç oralı olmadan yanımda yürüyordu. Başını önüne eğmişti, sesi de çıkmıyordu. Şaşırdım, çünkü topluluk artık etrafında olmadığında sevinçten deliye dönmesini beklemiştim. Ben de sessizleştim. Onu neşelendirmek için sırtına bir şaplak indirir indirmez öyle utandım ki elimi beceriksizce geri çektim. O anda elim boşta kaldığından ceketimin cebine soktum. Öylece susarak yürüdük. Adımlarımızın sesine dikkat ediyor ve onunla uygun adım yürümeyi beceremeyişime akıl erdiremiyordum. Bu beni biraz heyecanlandırdı. Ay parlaktı. İnsan etrafını net bir biçimde görebiliyordu. Bir yerlerde birileri pencereye dayanmış bizi seyrediyordu. Ferdinand Caddesi'ne geldiğimizde benim tanıdığım bir melodi mırıldanmaya başladığını fark ettim. Sesi çok alçaktı fakat ben duyuyordum. Bunu kendime hakaret olarak aldım. Neden benimle konuşmuyordu? Madem bana ihtiyacı yoktu, neden beni rahat bırakmamıştı? Onun yüzünden küçük masamda bırakmış olduğum o lezzetli, tatlı atıştırmalıkları kızgınlıkla anımsadım. Benedikt Konya'mı da hatırladım ve biraz daha alaycı, neredeyse kibirli bir hal aldım denebilir. Ellerimi belime koyup kendi başıma dolaşmaya çıktığımı hayal ettim. Bir topluluğun içindeydim. Nankör bir genç adamı utançtan kurtarmıştım ve şimdi ay ışığında dolaşıyordum. Doğallığıyla sınırsız bir yaşam tarzı. Gündüz işte, akşam toplulukta, gece sokaklarda ve hiçbir aşırılık yok. Yo, benim tanıdık hala arkamdan geliyor. Hatta geride kaldığını fark edince adımlarını hızlandırıyor ve bunu sanki doğal bir şeymiş gibi yapıyordu. Bense ara sokaklardan birine sapmanın uygun olup olmayacağını düşünüyordum. Ne de olsa onunla birlikte dolaşmak zorunda değildim. Tek başıma eve gidebilirdim ve hiç kimse beni engelleyemezdi. Odamda masamın üzerinde duran demir ayaklı lambayı yakar, eski püskü şark halısının üstündeki kolluklu sandalyeme otururdum. O anda tekrar eve gittiğimi, yine boyalı duvarlar arasında kalarak ve arka duvarda asılı olan altın çerçeveli aynada yamularak alçalıyormuş gibi görünen zeminde oturarak tek başıma saatler geçirdiğimi ne zaman düşünmek zorunda kalsam, hep üzerime çöken bitkinlik yine beni esir alıverdi. Bacaklarım halsizleşti. Artık ne olursa olsun eve gidip yatağıma uzanmaya karar vermiştim ki, giderken benim tanıdığa veda edip etmemek konusunda şüpheye düştüm. Fakat veda etmeden çekip gidemeyecek kadar korkak ve sesimi yükselterek veda edemeyecek kadar bitkindim. Bu yüzden yine durdum. Ay ışığıyla aydınlanan bir binanın duvarına yaslandım ve bekledim. Benim tanıdık neşeli adımlarla ve elbette biraz endişeli yanıma geldi. Kendince bir şeyler yapma peşindeydi. Göz kırpıyor, kollarını omuz hizasında havaya kaldırıyor, koyu siyah bir şapkanın takılı olduğu başını hararetle yukarıya, bana doğru uzatıyor ve tüm bunlarla orada onu eğlendirmek için yaptığım şakanın kıymetini çok iyi bildiğini göstermek ister gibi görünüyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Alçak sesle, "Keyifli bir akşam," dedim ve bu sırada beceriksizce güldüm. "Evet," dedi. "Hizmetçi kızın beni nasıl öptüğünü gördünüz." Konuşamadım çünkü boğazım hıçkırıklarla doldu. Bu yüzden sessiz kalmamak için posta kornasını andıran bir ıslık çalmaya çalıştım. Önce kulaklarını kapadı. Sonra sağ elimi içten bir minnettarlıkla sıktı. Elim ona soğuk gelmiş olacak ki hemen bıraktı. "Eliniz çok soğuk. Hizmetçi kızın dudakları daha sıcaktı. Of, of," dedi. Anlayışla başımı salladım. Fakat sevgili Tanrı'ya bana dayanma gücü vermesi için dua ederken şöyle dedim. "Evet, haklısınız. Eve gidiyoruz. Geç oldu ve benim yarın sabah erkenden işim var. Düşünürseniz iş yerinde de uyunabilir. Ama bu doğru olmaz. Haklısınız, eve gidiyoruz." Bunu söylerken konu kesin kes kapanmış gibi ona elimi uzattım. Ama o gülümseyerek benim tarzımla konuşmaya başladı. "Evet, haklısınız. Böyle bir gece yatakta uyuklayarak harcanmamalı. Bir düşünsenize, insan tek başına yatağında yatarken nice mutlu düşünceyi boğar yorganıyla ve nice mutsuz hayali ısıtır onunla. Ve bu aniden aklına gelen fikrin verdiği sevinçle beni göğsümden, daha yukarıya uzanamadı, sıkıca ceketimden yakaladı ve keyifle sarstı. Sonra gözlerini kısıp samimi bir tavırla şöyle dedi. "Ne halde olduğunuzun farkında mısınız? Komiksiniz." Sonra yürüyüp gitti ve ben farkında olmadan onu takip ettim. çünkü kafam söyledikleriyle meşguldü. Önce sevindim. Çünkü bu, onun aslında bende olmayan bir şeyi bende bulmayı ümit ettiğini gösteriyor gibiydi. Ve onun bunu ümit etmesi beni onun yanında dikkate değer kılıyordu. Böyle bir ilgi beni mutlu eder. Eve gitmemiş olmaktan memnundum ve o benim için bana başkalarının karşısında değer veren birine kıyasla çok değerli oldu. Üstelik önce onu kazanmam gerekmedi. Sevgi dolu gözlerle ona baktım. Düşüncelerimde onu tehlikelere karşı, özellikle de rakiplere ve kıskanç erkeklere karşı koruyordum. Benim için onun hayatı benimkinden daha değerli oldu. Yüzünü güzel buluyordum. Kadınlar konusundaki şansıyla gurur duyuyordum. Ve o akşam iki kızdan almış olduğu öpücükleri ben de paylaşıyordum. Ah, o ne keyifli akşamdı. Yarın benim tanıdık genç bayan Anna ile konuşacak. Önce doğal olarak sıradan şeyler söyleyecek. Fakat sonra birden şöyle diyecek. Dün gece bir adamla beraberdim. Sevgili Annacığım, şüphesiz ki sen onu henüz hiç görmedin. O, bunu nasıl tarif edebilirim ki? Salına salına hareket eden, tepesine sarı benizli ve siyah saçlı bir kafanın biraz beceriksizce geçirilmiş olduğu bir sırık gibi görünüyor. Vücudu oldukça küçük, göz alıcı, sarı renkte bir sürü kumaş parçasıyla süslüydü ve bu kumaş parçaları dün rüzgarsız gecede tamamen yapışık durduklarından vücudunu tümüyle örtüyorlardı. Yanında çekingen bir halde yürüyordu. Sen, sevgili Annacığım, sen ki öpmeyi çok iyi bilirsin. Biliyorum, sen olsaydın biraz güler, biraz da korkardın. Fakat ben, ruhu sana duyduğu aşkla paramparça olup uçup giden ben, onun orada olmasına sevindim. Belki mutsuzdur ve bu yüzden hiç sesi çıkmıyordur. Yine de insan onun yanında durdurak bilmeyen, mutlu bir huzursuzluğa kapılıyor. Öyle ya, ben dün kendi mutluluğumun esiri olmuştum. Fakat neredeyse seni unutuyordum. Onun dümdüz göğsüne dolan nefesle yıldızlı göğün ağır kubbesi yükseliyor gibi geliyordu bana. Ufuk yarılarak açılıyor ve alev alev yanan bulutların altında uzanan manzaralar gözle görülür biçimde sonsuz oluyorlardı. Tıpkı bizi mutlu ettikleri kadar. Benim gökyüzüm, nasıl da seviyorum seni Annacığım ve senin öpücüğün benim için bir manzaradan daha kıymetli. Artık ondan bahsetmeyelim. Biz birbirimizi sevelim. Derken ağır adımlarla rıhtıma ulaştık. O sırada öpücükler yüzünden benim tanıdığa gıpta ediyor ama içten içe onun bana, benim ona gösterdiğim halime karşı duyması muhtemel utançtan da keyif alıyordum. Böyle düşünüyordum. Fakat o sırada düşüncelerim karman çorman oluyordu. Çünkü Vltava Nehri ve öbür yakadaki mahalleler karanlıkta kalmıştı. Sadece birkaç ışık yanıyor ve gören gözlerle oynuyorlardı. Korkuluğun önünde duruyorduk. Eldivenlerimi giydim çünkü nehirden soğuk rüzgar esiyordu. Sonra sebepsiz yere geceleyin bir nehrin kıyısında muhtemelen insanın içinden geldiği gibi iç çektim ve yürümeye devam etmek istedim. Fakat benim tanıdık suya bakıyor ve hiç kıpırdamıyordu. Derken korkuluğa daha da yaklaştı. Dirseklerini demire dayadı ve ellerini alnına koydu. Bu bana budalaca geldi. Soğuktan donuyordum, ceketimin yakasını iyice yukarı kaldırdım. Benim tanıdık ileriye doğru uzandı ve artık gergin kollarına abanan vücudunun üst kısmını korkuluğa yasladı. Utanarak esnememi bastırabilmek için telaşla konuşmaya başladım. Tuhaf değil mi? Sadece gece başarıyor bizi tümüyle anılara daldırmayı. Mesela şimdi ben şunu anımsıyorum. Bir keresinde akşam vakti nehir kıyısında bir bankta iki büklüm oturuyordum. Başımı bankın ahşap kolçağına dayadığım koluma yaslamış, karşı kıyıdaki bulutları andıran dağlara bakıyordum ve sahildeki otelde birinin çaldığı kemanın hoş sesini duyuyordum. İki kıyıdan da ışıldayan dumanlarıyla trenler geçiyordu ara sıra. Böyle dedim ve bir hayli zorlanarak sözlerimin ardında sıra dışı aşk hikayeleri bulmaya çalıştım. Biraz hoyratlık ve kuvvetli bir istismar da eksik olmamalıydı. Fakat daha ilk kelimeler ağzımdan çıkmamıştı ki benim tanıdık, umursamaz ve hala orada oluşuma şaşırmış bir halde bana öyle göründü, yüzüme baktı ve şöyle dedi. Görüyor musunuz, hep böyle olur. Bugün topluluğa katılmadan önce bir akşam yürüyüşü yapmak için merdivenlerden inerken kızarmış ellerimin beyaz manşetler içinde ileri geri sallanışına ve bunu alışılmışın dışında bir oynaklıkla yapışına şaşırdım. O sırada macera peşindeydim. Bu hep böyle olur. Bunları yürümeye başladığında önemsiz bir gözlenmiş gibi yarım ağızla söyledi. Fakat beni çok etkiledi ve üzüldüm. Çünkü yanımda muhtemelen çok kısa göründüğünden uzun boyum belki nahoş geliyordu ona. Geceydi ve neredeyse kimseyle karşılaşmıyorduk. Yine de bu durum bana sırtımı kamburlaştıracak, yürürken ellerimi dizlerime değdirecek kadar çok ıstırap veriyordu. Fakat benim tanıdık, aklımdan geçeni fark etmesin diye büyük bir dikkatle ve bir hayli ağırdan alarak duruşumu değiştirdim. Nişancılar adasındaki ağaçlar ve köprüdeki lambaların nehre yansıması hakkında bir şeyler söyleyerek dikkatini üzerimden başka yöne çekmeye çalıştım. Fakat aniden dönerek yüzünü bana çevirdi ve hoşgörülü bir tavırla şöyle dedi. ''Neden böyle yürüyorsunuz ki? Şu anda tamamen kambur duruyorsunuz ve neredeyse benim kadar kısasınız.'' Bunu iyi niyetle söylemiş olduğundan cevap verdim. ''Olabilir. Fakat bu duruş bana rahat geliyor. Oldukça bitkinim. Biliyorsunuz, vücudumu dik tutmakta çok zorlanıyorum. Bu hiç kolay değil. Boyum çok uzun.'' Biraz şüpheci bir tavırla, ''Yo, sadece keyfi. Önceden gayet dik yürüyordunuz sanırım ve toplulukta da duruşunuz gayet iyiydi. Hatta dans ediyordunuz. Etmiyor muydunuz? Hayır mı? Fakat yine de dik yürüyordunuz ve bunu şimdi de yapabilirsiniz.'' dedi. Israrla elimle savuşturarak cevap verdim. ''Evet, evet, dik yürüyordum. Fakat siz beni küçümsüyorsunuz. Ben görgü nedir bilirim, bu yüzden kambur yürüyorum.'' Fakat bu ona anlaşılır gelmiyor, aksine mutluluktan aklı karışık olduğu için bu sözlerle ne kastettiğimi anlamıyordu. ''Peki nasıl isterseniz,'' dedi sadece ve değirmen kulesinin saatine baktı. Saat neredeyse biri gösteriyordu. Kendi kendime şöyle dedim. ''Ne kadar kalpsiz bu insan. Benim alçak gönüllü sözlerime karşı kayıtsızlığı nasıl da manidar ve açık. Ne de olsa mutlu ve bu etraflarında olup biten her şeyi doğal bulmak mutluların tarzıdır. Mutlulukları fevkalade bir anlamsal ilişki kurar. Şimdi ben suya atlayacak olsam ya da şimdi onun karşısında, burada, bu kemerin altındaki kaldırımda, sancılar içinde kıvransam yine de sakince mutluluğunu paylaşmış olurdum. Evet, aklını eserse, mutlu biri çok tehlikelidir, buna şüphe yok. Sokaklarda gezen bir katil gibi beni öldüreseye döver de. Orası kesin ve ben korkak olduğumdan dehşete kapılıp bağırmaya bile cesaret edemem. Aman Tanrım! Korku içinde etrafa bakındım. Uzakta dikdörtgen siyah camları olan bir kahvehanenin önünde bir polis memuru kaldırımda kaymaya çalışıyordu. Kılıcı ona biraz engel oluyordu. Onu eline alınca çok daha iyi oldu. Ve ben bu kadar uzaktan adamın bir de hafiften naralar attığını duyunca, tanıdığım beni öldüresiye dövse onun beni kurtarmayacağından emin oldum. Ancak şimdi ne yapmam gerektiğini biliyordum. Çünkü dehşet verici olaylar karşısında ben büyük bir kararlılık hissine kapılırım. Kaçmak zorundaydım. Çok kolaydı. Şimdi soldaki kar köprüsü sapağında sağdaki kar sokağına doğru atlayabilirdim. Dolambaçlı bir sokaktı. Orada karanlık kapılar ve hala açık olan meyhaneler vardı. Ümitsizliğe düşmemeliydim. Rıhtımın sonundaki kemerin altından çıktığımızda ellerim havada sokağa koştum. Fakat tam kilisenin küçük kapılarından birine varmıştım ki yere düştüm. Çünkü orada bir basamak vardı ve ben görmemiştim. Bir patırtı koptu. En yakın sokak lambası uzaktaydı. Karanlıkta yatıyordum. Karşıdaki meyhaneden şişman bir kadın sokakta ne olduğuna bakmak için isli küçük bir lambayla dışarı çıktı. Piyanonun sesi kesildi ve bir adam o sırada aralık duran kapıyı ardına dek açtı. Heybetlice tükürdü bir basamağa ve kadının göğüslerinin arasını gıdıklarken her ne olduysa önemsiz olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkalarını döndüler ve kapı yine kapatıldı. Ayağa kalkmaya çalışırken tekrar düştüm. Don olmuş dedim ve dizimde bir acı hissettim. Ama yine de meyhaneden çıkanların beni görememiş olmalarına sevindim ve bu yüzden bana öyle geliyordu ki orada alacakaranlığa dek uzanıp kalmak da en kolayı. Benim tanıdık, muhtemelen yanından ayrıldığımı fark etmeden tek başına köprüye kadar gitmişti. Çünkü ancak kısa bir süre sonra yanıma geldi. Acıyarak üzerime eğilip, yumuşacık eliyle beni okşarken yüzünde şaşkınlık görmedim. Elini elmacık kemiklerimde bir aşağı bir yukarı gezdirdi ve sonra iki şişko parmağını benim dar alnıma koydu. ''Canınızı acıttınız değil mi? Yerler buz, dikkatli olmak lazım. Başınız acıyor mu? Hayır mı? Ah, diziniz demek. Bir hikaye anlatır gibi, üstelik bir dizdeki çok uzak bir ağrı hakkında çok hoş bir hikaye anlatır gibi melodik bir ses tonuyla konuşuyordu. Kollarını da oynatıyordu ama beni yerden kaldırmayı düşünmüyordu. Başımı sağ elime dayadım. Dirseğimi bir kaldırım taşına yaslamıştım ve unutmamak için çabucak şöyle dedim. Aslında neden sağ koştuğumu bilmiyorum. Şu kilisenin adını bilmiyorum. Ah, lütfen bağışlayın. Kemerleri altında bir kedinin koştuğunu gördüm. Küçük bir kediydi ve açık renk tüyleri vardı. Bu yüzden onu fark ettim. Ah, hayır, o değildi, affedersiniz. Fakat gün boyunca kendine hakim olma çabası yeterince zahmetli. Bu zahmete hazır olmak için uyumak lazım. Fakat uyumayınca nadir değil başımıza boş işler açtığımız. Yine de bize eşlik edenlerin bu konuda şaşkınlığını dile getirmesi nezaketsiz bir davranış olurdu. Benim tanıdığın elleri ceplerindeydi ve önce boş köprünün üzerine, sonra Kreuzhören Kilisesi'ne, sonra da duru gökyüzüne baktı. Beni dinlememiş olduğu için şöyle dedi ürkekçe. Evet, neden konuşmuyorsunuz canım? Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Sahi neden ayağa kalkmıyorsunuz ki? Burası soğuk, üşüteceksiniz. Hem Lorenzi tepesine çıkacaktık. Elbette dedim, bağışlayın. Ve kendi başıma fakat şiddetli bir acıyla ayağa kalktım. Sendeledim ve durduğum yerden emin olmak için mecburen gözlerimi dördüncü Karl'ın heykeline diktim. Fakat ay ışığı işini doğru yapmadı ve dördüncü Karl'ı da harekete geçirdi. Buna şaşırdım ve ayaklarım yatıştırıcı bir tavır almadığım takdirde dördüncü Karl'ın devrilebileceği korkusuyla çok daha güçlendi. Sonra bu çabamın boşa olduğunu gördüm. Çünkü dördüncü Karl yine de yere yıkıldı. Tam da o sırada güzelim beyaz elbisesiyle bir genç kız tarafından sevildiğim aklıma geliverdi. Boş işler yapıyor ve pek çok şey ihmal ediyorum. Ne mutlu bir düşünceydi birden aklıma gelen, kızla ilgili olan. Ve ne hoştu, ayın beni de aydınlatması ve ben alçak gönüllülüğümden köprü kulesinin kemerinin altında durmak isterken, anladım ki ayın her şeyi aydınlatması elbette sadece doğaldı. Bu yüzden sevinçle ayın tamamen tadına varmak için kollarımı açtım. O anda aklıma şu mısralar geldi. Sıçrayarak geçtim sokaklardan, sarhoş bir koşucu gibi. Seke seke havadan. Ve gevşek kollarımla yüzme hareketleri yaparak acısız ve zahmetsiz ilerlediğimde kendimi hafiflemiş hissettim. Başımı serin havaya bırakmak iyi geliyor ve beyaz elbiseli kızın aşkı beni buruk bir hazza salıyordu. Çünkü sevgiliden ve onun diyarındaki bulutları andıran dağlardan uzaklara yüzüyormuşum gibi geliyordu bana. Ve bir zamanlar şu anda muhtemelen hala yanımda yürüyen mutlu bir tanıdıktan nefret etmiş olduğumu hatırladım. Ve hafızamın bu kadar önemsiz şeyleri bile saklayacak kadar iyi olmasına sevindim. Çünkü hafıza çok şey taşımak zorunda kalır. Böylece hiçbir zaman öğrenmemiş olmama rağmen onca yıldızın tümünü adlarıyla bir çırpıda bildim. Evet, tuhaf. Akılda tutmanın zor olduğu isimlerdi fakat ben hepsini tamı tamına biliyordum. İşaret parmağımı havaya kaldırdım. Her birinin adını yüksek sesle söylüyordum. Fakat yıldızların isimlerini saymayı fazla sürdüremedim. Çünkü yüzmeye devam etmek zorundaydım. Çok da batmak istemiyordum. İleride bana herkesin kaldırımda yüzebileceğini ve bunun anlatmaya değer bir şey olmadığını söyleyememeleri için hızlanarak korkuluğun üstüne çıktım ve karşıma çıkan her aziz heykelinin etrafında yüzdüm. Beşincisinde tam da kendimi hesaplı kulaç atarak kaldırımın üzerinde tutmuşken benim tanıdık elimi yakaladı. İşte yine kaldırımın üstünde ayakta duruyor ve dizimde bir ağrı hissediyordum. Yıldızların adlarını unutmuştum ve o sevgili kızın sadece beyaz bir elbise giymiş olduğunu biliyordum. Fakat artık o kızın aşkına inanmak için ne gibi sebeplerim olduğunu hiç hatırlayamıyordum. İçimde hafızama karşı büyük ve çok haklı bir öfke ve kızı kaybedebileceğim korkusu kabardı. Ve bu yüzden var gücümle durdurak bilmeden en azından bu tek imge sayesinde kızı kendime saklayabilmek için beyaz elbise, beyaz elbise diye tekrarlıyordum. Fakat bunun hiç faydası olmadı. Benim tanıdık konuşarak yanıma yaklaştıkça yaklaştı ve ben onun sözlerini anlamaya başladığım anda beyaz bir parıltı köprü korkuluğu boyunca zıplayarak ilerledi. Köprü kulesinden süzülerek geçti ve karanlık sokağa atladı. "Daima sevmişimdir," dedi benim tanıdık. Azize Ludmila'nın heykelini işaret ederek. Bu meleğin ellerini, soldakinin, zarafetinin sınırı yok. Gerilerek açılan parmaklar titriyor. Fakat bu akşamdan itibaren bu eller umurumda değil. Bunu söyleyebilirim. Çünkü öyle eller öptüm ki. O anda bana sarıldı. Giysilerimi öptü ve başıyla gövdemi itekledi. Evet, evet, inanırım dedim. Şüphem yok. Ve bu sırada parmaklarımla kaçırmadığı kadarıyla baldırlarını çimdikledim. Ama bunu hissetmedi. O anda kendime şöyle dedim. Neden bu adamla yürüyorsun? Onu sevmiyorsun, ondan nefret de etmiyorsun. Çünkü onun mutluluğu sadece bir kıza bağlı ve o kızın beyaz elbise giydiği kesin bile değil. Yani bu insan senin için önemsiz. Tekrar ediyorum, önemsiz. Görüldüğü üzere aynı zamanda tehlikesiz de. Öyleyse onunla Lorenzi Tepesi'ne doğru yola devam et. Çünkü zaten bu güzel gecede yoldasın. Fakat bırak da konuşsun ve sen de kendince eğlen. Kendini yavaş sesle söylüyorum. En iyi böyle korursun. İki. Eğlenmeler ya da yaşamanın imkansız olduğunun ispatı. 1. Binicilik. Derken alışılmışın dışında bir hünerle benim tanıdığın omuzlarına zıpladım ve yumruklarımla sırtına vurarak onu hafif tırısa kaldırdım. Fakat o henüz biraz ayak direyerek tepiniyor ve hatta bazen duruyordu. Bu yüzden onu daha da hareketlendirmek için çizmelerimle pek çok kez karnını dürttüm. İşe yaradı ve akşamın çökmüş olduğu büyük fakat henüz bakımsız bir mahallenin içlerine doğru gayet hızlı adımlarla durmadan ilerledik. Binicilik yaptığım yol taşlıydı ve bir hayli yokuştu. Ama tam da bu hoşuma gidiyordu. Ve daha da taşlı, daha da yokuş olmasını sağladım. Benim tanıdık tökezler tökezlemez onu saçlarından tutup yukarı çekiyor ve ne zaman inleyecek olsa kafasını yumrukluyordum. Bu arada bu keyifli akşam biniciliğinin benim için ne kadar sağlıklı olduğunu hissediyor. Biniciliğimi daha da vahşi kılmak için karşıdan esen sert rüzgarın uzun uzun çarparak içimize işlemesini sağlıyordum. Artık benim tanıdığım geniş omuzları üzerindeki biniciliğe has hoplama hareketini de abartıyor, ellerimle sıkıca boynundan tutarken başımı iyice arkaya atıyor ve benden daha yavaş, ağır ağır rüzgarla uçan türlü bulutları seyrediyordum. Gülüyor ve cesaretten titriyordum. Ceketim açılarak havalanıyor, bana güç veriyordu. Derken ellerimi kuvvetle birbirine doğru bastırdım ve böylelikle benim tanıdığım boğazını sıktığımı bilmiyormuş gibi yaptım. Yolun kenarında büyüttüğüm ağaçların kıvrım kıvrım dallarıyla yavaş yavaş örtülen gökyüzüne biniciliğin coşkulu hareketiyle seslendim. Durmadan aşık lafı dinlemekten başka işlerim de var benim. Neden bana geldi bu çenesi düşük aşık? Aşıkların hepsi mutludur. Hele bir de bir başkası aşık olduklarını biliyorsa. Mutlu bir akşam geçireceklerine inanır ve bu yüzden şimdiden gelecekteki hayatın mutlu akşamına sevinirler. O anda düştü benim tanıdık. Onu yoklayınca dizinin ağır yaralanmış olduğunu gördüm. Artık işime yaraması mümkün olmadığı için onu taşların üstünde bıraktım ve ıslık çalarak yükseklerden birkaç akbaba çağırdım. İtaatkarca ve vakur gagalarıyla üzerine oturup ona göz kulak olsunlar diye. 2. Gezinti. Gamsızca yürümeye devam ettim. Fakat yaya olarak inişli çıkışlı yolun zahmetinden korktuğum için yolu giderek düzleştirdim ve en sonunda uzaktaki bir vadiye indirdim. Taşlar istediğim gibi yok oldu ve rüzgar dinerek akşamın içinde kayboldu. İyi bir tempo tutturmuş yürüyordum ve yokuş aşağı indiğim için başımı kaldırmış, vücudumu dikleştirmiş, kollarımı başımın arkasında kavuşturmuştum. Çamlıkları sevdiğim için çamlıklardan geçiyordum ve seve seve, sessizce yıldızlı gökyüzünü seyrettiğim için olabildiğince açılan gökyüzünde yıldızlar her zaman yaptıkları gibi usulca ve sakince önüme seriliyordu. Yalnızca yükseklerden esen bir rüzgarın havada sürüklediği tek tük ince uzun bulutlar görüyordum. Benim yolumdan oldukça uzakta, karşıda muhtemelen benden bir nehirle ayrılan yüksek bir dağ diktim. Çalı bürümüş tepesi göğe uzanıyordu. En tepedeki dalların küçük sürgünlerini ve kıpırdanışlarını bile açıkça görebiliyordum. Bu manzara ne kadar sıradan olursa olsun beni öyle mutlu etti ki küçük bir kuş olup bu uzak, karman çorman çalıların üzerinde salınarak dolanıp dururken hala dağın arkasında duran ve büyük ihtimalle gecikmeden dolayı öfkelenen ayın doğmasını sağlamayı unuttum. Fakat ay doğmadan önce ortaya çıkan o donuk ışık şimdiden dağın üzerine yayılmaya başlamıştı. Derken ay huzursuz çalılardan birinin arkasından kendiliğinden yükseliverdi. Gerçi ben o sırada başka bir tarafa bakmıştım ve şimdi önüme bakıp da ayı birdenbire neredeyse tüm yuvarlaklığıyla parlarken görünce Fal taşı gibi açık gözlerle baka kaldım. Çünkü benim sarp yolum dosdoğru bu dehşet verici ayın içine uzanıyormuş gibi görünüyordu. Fakat kısacık bir an sonra ona alıştım ve onu yükselmekte ne kadar zorlandığını düşünerek izledim. Ta ki sonunda o ve ben birbirimize bir hayli yaklaştıktan sonra günün elbette artık hatırlayamadığım zahmetli işleri yüzünden olsa gerek, üzerime çöküveren hoş bir uyuşukluk hissedene dek. Kısa bir süre kapalı gözlerle yürüdüm. Bu sırada kendimi sadece ellerimi gürültülü ve düzenli bir biçimde şaklatarak uyanık tutabiliyordum. Ama sonra yol ayaklarımın altından kayıp gidecek gibi olunca ve her şey benim gibi yorulup kaybolmaya yüz tutunca, birden tedirginliğe kapılarak yolun sağ tarafındaki yamacı tırmanma telaşına düştüm. Zamanında o yüksek ve birbirine dolanmış çamların olduğu ormana girebilirsem, geceyi orada uyuyarak geçirmek niyetindeydim. Acele etmek gerekiyordu. Yıldızlar çoktan kararmaya başlamıştı ve ay çalkantılı sulara batar gibi gökyüzünde usul usul batıyordu. Daha çoktan gecenin bir parçası olmuştu. Yol ürkütücü bir biçimde orada, benim yamaca dönmüş olduğum yerde bitti ve ormanın içinden gelen, devrilen ağaçların giderek yaklaşan çatırtılarını duydum. Hemen şimdi kendimi yosunların üzerine atıp uyuyabilmek isterdim. Ama karıncalardan korktuğum için bacaklarımı bir ağacın gövdesine dolayıp tepesine tırmandım. Bu ağaçta rüzgar olmadığı halde sallanıyordu. Bir dalın üzerine uzandım, başımı ağacın gövdesine yasladım ve çabucak uykuya daldım. Bu sırada benim gibi uykulu bir sincap kuyruğunu havaya dikip dalın sallanan ucuna oturdu ve sallanmaya başladı. Rüyasız ve derin uyudum. Ne ayın batışı ne de güneşin doğuşu uyandırdı beni. Hatta uyanırken bile şu sözlerle yine kendimi teselli ettim. Dün çok çaba sarf ettin, bu yüzden şimdi uykunu koru. Ve sonra yine uyudum. Fakat rüya görmediğim halde uykumu bitmek bilmeyen sessiz bir huzursuzluktan koruyamadım. Bütün gece yanımda birinin konuştuğunu duydum. Kelimelerin aslını nehir kıyısındaki bank, bulutsu dağlar, dumanları parlayan trenler gibi tek tük sözler dışında pek duyamıyordum. Sadece vurgulanışları kulağımdaydı, bir de tek tek kelimeleri kavramak zorunda olmadığım için daha uykudayken ellerimi keyifle nasıl ovuşturduğumu hatırlıyorum. Bu duyduğum ses gece yarısından önce çok neşeliydi, alaycıydı. Ürperdim çünkü birinin testereyle ağacımı, daha önce de yıkılacak gibi aniden sarsılan ağacımı kesmekte olduğunu sandım. Gece yarısından sonra ses ciddileşerek geri çekildi ve cümlelerinin arasına susuşlar yerleştirmeye başladı. Sanki benim sormadığım sorulara cevaplar veriyordu. O zaman kendimi daha rahat hissettim ve olduğum yerde uzanma cesaretini buldum. Sabaha karşı ses giderek dostane bir ton aldı. Konuşan kişinin yattığı yer kesinlikle benimkinden daha güvenli olmasa gerekti. Çünkü artık onun komşu dallardan birinden benden tarafa doğru konuştuğunun farkındaydım. Bunu bilmenin verdiği cesaretle yattığım yerde sırtımı ona döndüm. Bu onu üzmüş olmalı ki konuşmayı bırakıp sustu. Ta ki kuşluk vakti seslere karşı duyarsızlığım artık iyice geçtikten sonra hafif bir inlemeyle beni uyandırana kadar. Bulutlu bir gökyüzü gördüm. Sadece başımın hemen üstünde değildi, büsbütün etrafımı sarıyordu. Bulutlar öylesine ağırdı ki aşağıdan yosunlara sürüne sürüne geçiyor, ağaçlara çarpıyor, dallara takılıp yırtılıyorlardı. Kimisi bir süre için toprağa düşüyor ya da ağaçların arasına takılıp kalıyordu, ta ki güçlü bir rüzgar gelip de onları önüne katana kadar. Çoğu çam kozalakları, kırık dallar, bacalar, hayvan leşleri, bayraklar, rüzgar gülleri ve daha başka ne olduğu belirsiz nesneler taşıyordu. Uzaklarda bir yerlerde sürükleyip getirivermişlerdi. Dalımda iki büklüm halde çömelirken dikkatli olmam, benim için tehlikeli olabilecek bulutları öteye itmem ya da bulutlar genişse yana kaykılıp onlara yol vermem gerekiyordu. Fakat bu benim için ağır bir işti. Öyle ya, daha yarı uykudaydım. Üstelik giderek daha sık duyar gibi olduğum inlemelerden tedirgindim. Fakat şaşkınlıkla gördüm ki canımı kurtardığımdan ne kadar emin olursam gök kubbede o kadar açılıp yükseliyordu. Nihayet son esneyişimin ardından akşamdan bildiğim çevreyi de tanımaya başladım. Şimdi yağmur bulutları altında kalmıştı. Manzaramın böylesine çabuk genişlik kazanması beni ürkütüyordu. Yollarını bilmediğim bu topraklara niçin geldiğimi düşündüm. Sanki rüyada yolumu şaşırıp buralara düşmüştüm ve dehşet verici halde olduğumun ancak uyanırken farkına varıyordum. O anda şansıma ormanda bir kuşun öttüğünü duydum ve birdenbire bir teselli buldum. Eğlenmek için gelmiştim ya buralara. Hayatın monotondu dedim yüksek sesle, kendi kendimi ikna etmek için. Hakikaten gerekliydi birilerinin seni başka bir yerlere götürmesi. Memnuniyet duyabilirsin, burası eğlenceli, güneş açıyor. Derken güneş açtı. Yağmur bulutları ağardı, hafifledi, küçüldü mavi gökyüzünde. Parlaklaştılar, üst üste yığıldılar. Vadide bir nehir gördüm. Evet, monotondu, bu eğlenceyi hak ettin diyerek devam ettim, buna mecburmuş gibi. Ama aynı zamanda tehlikedeydin, değil miydin? O sırada birinin korkutacak kadar yakınımda inlediğini duydum. Çabucak aşağı inecektim. Ama dal da tıpkı elim gibi titredi ve ben kas katı kesilerek o yükseklikten aşağı düşüverdim. Neredeyse hiç yere çarpmadım. Hiçbir yerim acımadı. Ama kendimi o kadar zayıf ve talihsiz hissediyordum ki yüzümü ormanın toprağına gömüp öylece yattım. Çünkü yeryüzünün etrafımdaki nesnelerini görmenin vereceği ağırlığa katlanamazdım. Her düşüncenin, her hareketin zoraki olacağına, bu yüzden de bunlardan kaçınılması gerektiğine inanmıştım. Bu durumda yapılabilecek en tabii şey burada otların içinde yatmaktı. Kollarım vücuduma bitişik, yüzüm saklı. Ve kendi kendime şimdiden doğal olarak yapılması gerekeni yaptığım için aslında sevindiğimi telkin ediyordum. Aksi halde adımlar atmak, sözler söylemek gibi bir sürü yorucu kasılmaya ihtiyaç duyacaktım. Fakat birinin ağladığını işitince artık yattığım yerde kalamazdım. Yakınımdaydı, bu yüzden de beni kızdırıyordu. O kızgınlıkla ağlayanın kim olabileceğini düşünmeye başladım. Fakat daha ilk aklımdan geçenlerle öfkeli bir tedirginliğe kapılıp yattığım yerde öyle şiddetli dönmeye başladım ki tüm bedenimi kaplayan çam iğneleriyle yamaçtan aşağı yuvarlanıp yolun tozunun içine daldım. Ve her ne kadar toza bulanmış gözlerimle her şeyi sadece kuruntuymuş gibi görsem de bütün hortlağımsı insanlardan nihayet kaçabilmek için hemen ayağa kalkıp yolda koşmaya başladım. Koşarken hızla soluk alıp veriyordum. Derken şaşkınlığımdan kontrolümü kaybettim. Bacaklarımın havalandığını, üzerlerinde geniş diz kapaklarımın belirdiğini görüyor ama artık duramıyordum. Çünkü kollarım tıpkı pek neşeli bir gezintiye çıkmış gibi bir o yana, bir bu yana sallanıyordu. Başım da sallanıyordu. Yine de soğukkanlılık ve umutsuzluk içinde kurtuluşu bulmaya çabalıyordum. Derken yakında olması gereken nehri hatırladım ve birden yana doğru sapan dar bir yol görüp sevindim. Bu yol çayırların arasında birkaç kez sıçradıktan sonra beni kıyıya ulaştırdı. Nehir genişti ve küçük gürültücü dağları ışıltılıydı. Nehrin diğer yakasında da giderek çalılığa dönüşen otlar vardı. Çalılığın arkasında bir hayli uzakta iki tarafı meyve ağaçlarıyla örtülü yeşil tepelere çıkan aydınlık yollar görünüyordu. Bu manzaraya sevinerek yere uzandım ve kulaklarımı korkutucu ağlamalara tıkayıp burada olmaktan memnuniyet duyabileceğimi düşündüm. Çünkü burası tenha ve güzel. Burada yaşamak çok cesaret gerektirmiyor. Başka yerde olduğu gibi burada da eziyet çekmek kaçınılmaz olacak olsa da bu sırada bir güzel hareket etmek şart olmayacak. Bu gerekmeyecek. Çünkü burada sadece dağlar ve büyük bir nehir var ve ben onların cansız olduklarını düşünecek kadar akıllıyım hala. Evet, akşam tek başıma ot bürümüş yokuş yollarda tökezleyecek olursam şu dağdan daha terk edilmiş olmayacağım. Sadece öyle hissedeceğim. Ama sanırım o da geçecek. Böylece gelecekteki hayatımla oynayıp inatla unutmaya çalıştım. Bu arada gözlerimi kırpıştırarak alışılmışın dışında mutlu bir renge bürünmüş olan gökyüzüne bakıyordum. Uzun zamandır onu böyle görmemiştim. Duygulandım ve onu böyle gördüğüme inanmış olduğum her bir günü anımsadım. Ellerimi kulaklarımdan çekip kollarımı ardına dek açtım ve öylece otların içine bıraktım. Birinin uzakta ve hafif hıçkırıklarla ağladığını duyuyordum. Rüzgar çıktı ve daha önce gözüme ilişmemiş olan büyük bir kuru yaprak yığını hışırdayarak uçuverdi. Meyve ağaçlarından ham meyveler deli gibi yere dökülüyordu. Bir dağın ardından çirkin bulutlar yükseliyordu. Nehrin dalgaları şırıldıyor ve rüzgardan kaçıyordu. Hızla ayağa kalktım. Kalbim ağrıyordu. Çünkü artık ıstırabımdan kurtulmam imkansız görünüyordu. Tam dönmeye, orayı terk etmeye ve eski yaşam tarzıma geri dönmeye niyetlenmiştim ki aklıma şu geldi. Ne tuhaf, bizim zamanımızda bile seçkin insanlar bir nehrin üzerinden böylesine zor bir biçimde geçiriliyor. Bu eski bir gelenek olmalı, başka açıklaması yok. Başımı iki yana salladım, çünkü hayretler içinde kalmıştım. 3. Şişman. A. Manzaraya sesleniş. Diğer yakanın çalılıkları arasından omuzlarında tahtadan bir sedye taşıyan dört çıplak adam fırlayıverdi. Sedyenin üzerinde şarklılara has görünümüyle feci halde şişman bir adam oturuyordu. Çalılıkların arasındaki bozuk yoldan taşındığı halde dikenli dalları itip uzaklaştırmıyor, aksine sakin sakin hareketsiz vücuduyla dalları yarıp geçiyordu. Kat kat olmuş yağ kütleleri öyle itinayla yayılmıştı ki hem tüm sedyeyi kaplıyor hem de sarımtırak bir halının saçakları gibi kenarlardan aşağı sarkıyordu ve yine de onu rahatsız etmiyordu. Saçsız kafası küçüktü ve sarı sarı parlıyordu. Yüzünde derin derin düşünen ve bunu saklamak için çaba göstermeyen bir insanın alık ifadesi vardı. Arada bir gözlerini kapatıyordu. Sonra tekrar açtığında çenesi çarpık bir görünüm alıyordu. ''Manzara düşünmemi engelliyor.'' dedi alçak sesle. ''Hiddetli akıntıda zincirli köprülerin sarsıldığı gibi düşüncelerimi sarsıyor. Güzel bir manzara ve bu yüzden seyredilmek istiyor.'' Gözlerimi kapatıyor ve şöyle diyorum. ''Sen nehir kenarındaki yeşil dağ, sen ki suya doğru yuvarlanan kayanın sahibisin, sen güzelsin.'' ''Fakat dağ memnun değil, gözlerimi kendisine açmamı istiyorum.'' ''Fakat ben kapalı gözlerle şunları söylesem.'' Dağ, seni sevmiyorum. Çünkü sen bana bulutları, akşam kızılıklarını ve yükselen göğü anımsatıyorsun. Ve bunlar beni neredeyse ağlatan şeyler. Çünkü insan kendini küçük bir tahterevanın üstünde taşıtırken hiçbir zaman ulaşamaz onlara. Ama sen bana bunu gösterirken seni hain dağ, uzaklara bakmama engel oluyorsun. Oysa ki uzaklara bakmak beni neşelendiriyor. Çünkü ulaşılabilir olanı bir güzel gözler önüne sererek gösteriyor. Bu yüzden seni sevmiyorum. Suyun kenarındaki dağ. Seni sevmiyorum. Fakat bu konuşma onun umurunda olmazdı. Tıpkı daha önce gözlerim açık değilken yaptığım konuşma gibi. O başka türlü memnun kalmaz. Ve biz onunla iyi geçinmek zorunda değil miyiz? Sırf onu ayakta tutmak için onu beyinlerimizin bulamacına böyle kaprisli bir tutku besleyen dağ, muhtemelen engebeli gölgesini üzerime düşürecek, önüme dilsiz, ürkütücü, boş duvarlar serecek ve beni taşıyanlar yoldaki küçücük taşlara takılıp tökezleyecek. Fakat sadece dağ değil, böylesine kibirli, böylesine usandırıcı ve böylesine kinci olan diğer her şey de öyle. O halde ben fal taşı gibi gözlerle, ah acıyorlar, daima şunu tekrarlamak zorundayım. Evet dağ, sen güzelsin ve senin batı yamacındaki ormanlar beni mutlu ediyorlar. Senden de memnunum çiçek ve senin pembeliğin ruhuma neşe katıyor. Sen çayırdaki ot, çoktan uzamış güçlenmişsin ve serinletiyorsun. Ve sen tuhaf çalılık, öyle beklenmedik anlarda dikenlerini batırıveriyorsun ki düşüncelerimiz sıçrayışlara geçiyor. Ama sen nehir, senden öyle çok hoşlanıyorum ki o oynak suyunda taşıtacağım kendimi. Bu övgü dolu sözleri 10 kez yüksek sesle, alçak gönüllülüğünü vücudunun duruşuyla da göstererek söyledikten sonra başını önüne eğdi ve gözlerini kapatarak şöyle dedi. Fakat şimdi sizden rica ediyorum, dağ, çiçek, ot, çalılık ve nehir, bana biraz daha alan bırakın ki nefes alabileyim. O anda çevredeki dağlarda telaşlı bir kımıldanma başladı. Öyle ki arkalarında asılı duran sislere tosladılar. İyi yanı, ağaçlarla çevrili yollar sabit duruyor ve yolun genişliğini gayet iyi koruyordu. Fakat birden yok olmaya yüz tuttular. Gökyüzünde, güneşin önünde, kenarlarından ışığın hafifçe geçtiği nemli bir bulut uzanıyordu. Onun gölgesinde arazi daha da dibe batıyor ve bu sırada her şey o güzelim sınırlarını yitiriyordu. Taşıyıcıların ayak sesleri benim bulunduğum yakadan duyulabiliyordu. Yine de ben yüzlerinin karanlık dörtgeninde hiçbir şeyi doğru dürüst ayırt edemiyordum. Yalnızca başlarını yana eğdiklerini ve sırtlarını kamburlaştırdıklarını görüyordum. Çünkü yükleri alışılmışın dışındaydı. Onlar için kaygılandım. Çünkü yorgun olduklarının farkındaydım. Bu yüzden kıyıdaki çayıra girişlerini, sonra düzenli adımlarla ıslak kumda yürüyüşlerini, en sonunda çamurlu sazlığa batışlarını, orada arkadaki iki taşıyıcının tahterevanın yatay duruşunu koruyabilmek için daha da eğildiklerini heyecanla seyrettim. Ellerimi birbirine kenetledim. Artık her adımda ayaklarını yukarı kaldırmak zorundalardı. Bu yüzden vücutları bu değişken öğleden sonranın serin havasında terden parlıyordu. Şişman, elleri baldırlarında sakin sakin oturuyordu. Sazların uzun uçları önden giden taşıyıcıların arkasından hızla üzerine gelerek ona sürünüyordu. Taşıyıcılar suya ne kadar yaklaşırsa hareketleri o kadar düzensizleşiyordu. Tahterevan çoktan dalgalara kapılmış gibi arada bir sallanıyordu. Sazlıktaki küçük su birikintilerinin üzerinden atlamak ya da etrafından dolaşmak gerekiyordu. Çünkü muhtemelen derindi. Bir keresinde yaban ördekleri çığlık çığlığa havalandılar ve yağmur bulutuna doğru dimdik yükseldiler. O sırada bir an için hareketlenince şişmanın yüzünü gördüm. Son derece huzursuzdu. Ayağa kalktım ve beceriksizce zıplaya zıplaya beni sudan ayıran taşlı yamaçta koşmaya başladım. Bunun tehlikeli oluşuna aldırmıyor, sadece şişmana yardım etmeyi düşünüyordum. Çünkü hizmetkarları artık onu taşıyamayabilirlerdi. Öyle kontrolsüz koşuyordum ki aşağıya, suya ulaştığımda duramadım. Mecburen biraz da suyu sıçrata sıçrata koştum ve ancak su dizime ulaştığında olduğum yerde kaldım. Fakat karşıda hizmetkarlar debelene debelene tahterevanı suya sokmuş, bir elleriyle kendilerini çalkantılı suyun üstünde tutuyor, bu sırada kıllı dört kol tahterevanı yukarı kaldırıyordu. Böylece acayip şiş kaslar gözler önüne seriliyordu. Su önce çenelerine çarptı, sonra ağızlarına yükseldi, taşıyıcıların başı arkaya eğildi ve tutamaçlar omuzlara düştü. Su çoktan burun kemerleriyle oynaşıyordu ve hala daha nehrin ortasına ancak gelmiş olmalarına rağmen gayreti elden bırakmıyorlardı. Derken alçak bir dalga öndekilerin başlarına indi ve dört adam hoyrat elleriyle tahterevanı peşleri sıra aşağı çekerek sessizce boğuldu. Yerlerini bir anda su doldurdu. O anda büyük bulutun kenarlarından akşam güneşinin yayvan ışığı beliriverdi ve ufkun sınırlarındaki tepelerle dağları ışığa boğdu. Bu sırada nehir ve bulutun altında kalan yerler belirsiz bir ışık içindeydi. Şişman yavaş yavaş suyun hızla aktığı yöne döndü ve açık renkli ahşaptan yapılmış fakat artık gereksiz olmuş ve bu yüzden de nehre atılmış bir put gibi nehrin akıntısına kapılarak sürüklendi. Yağmur bulutunun sudaki yansımasına binmiş gidiyordu. Uzun yassı bulutlar onu çekiyor ve küçük bükük olanlar itiyordu. Öyle ki suyun dizlerime ve kıyıdaki taşlara vuruşundan fark edilebileceği üzere mühim bir kargaşa vardı. Şişmana yoldan refakat edebilmek için geri dönüp hızla bayırdan yukarı tırmandım. Çünkü onu gerçekten seviyordum. Ve belki bu görünürde güvenli toprakların tehlikeleri hakkında bir şeyler öğrenebilirdim. Bu düşüncelerle darlığına önce alışılması gereken bir kum şeridi üzerinde, ellerim ceplerinde ve yüzümü sağımda kalan nehre, çenem neredeyse omzuma yaslanacak kadar dönerek yürüdüm. Kıyıdaki taşlara zarif kırlangıçlar konmuştu. Şişman şöyle diyordu. Kıyıdaki sevgili beyefendi, beni kurtarmayı denemeyiniz. Bu suyun ve rüzgarın intikamıdır. Artık beni kurtaramazsınız. Evet, bu bir intikam. Çünkü biz öyle çok saldırdık ki bu şeylere, ben ve arkadaşım duacı, kılıçlarımızın şarkısında, çalparaların parıltısında, trombonların büyük ihtişamında ve davulların sıçrayan ışıltısında. Kanatlarını ardına dek açmış küçük bir martı, şişmanın karnının içinden uçup gitti. Hızı hiç azalmadı. Şişman anlatmaya devam etti. B. Duacıyla başlatılan konuşma. Bir ara her gün kiliseye gidiyordum. Çünkü aşık olduğum kız akşamları orada diz çöküp yarım saat dua ediyordu. Bu arada ben de onu rahat rahat seyredebiliyordum. Bir keresinde kız gelmemişti ve ben isteksizce dua edenlere bakıyordum. O sırada genç bir adam dikkatimi çekti. Kendini yere atmış, tüm o sıska görüntüsüyle boylu boyunca yatıyordu. Zaman zaman vücudunun bütün gücünü toplayarak başını kaldırıyor, sonra inliye inliye taşların üzerinde açık duran avuçlarına bırakıveriyordu. Kilisede sadece birkaç ihtiyar kadın vardı. Genellikle örtülü küçük başlarını yana çevirip dua eden adama bakıyorlardı. Bu ilgi adamı mutlu ediyor gibi görünüyordu. Çünkü her bir dini taşkınlığından önce gözlerini etrafta gezdirerek seyredenlerin sayısının çok olup olmadığını kontrol ediyordu. Ben bunu uygunsuz buldum ve kiliseden çıktığında onunla konuşmaya, neden bu şekilde dua ettiğini sormaya karar verdim. Evet, kızgındım çünkü benim kız gelmemişti. Fakat ancak bir saat sonra ayağa kalktı. Büyük bir itinayla haç çıkardı ve kutsal su çanağına doğru yalpalaya yalpalaya ilerledi. Çanakla kapı arasındaki yola dikildim ve biliyordum ki bir açıklama yapmadan geçip gitmesine izin vermeyecektim. Kesin bir dille konuşmak istediğim zaman hazırlık olarak hep yaptığım gibi ağzımı çarpıttım. Sağ bacağımı öne atıp ağırlığımı ona verdim. Bu arada sol ayağımın parmak ucunu özensizce yere dayadım. Bu da bana dayanıklılık veriyordu. Artık o adamın kutsal suyu yüzüne serperken yan gözle bana bakması mümkündü. Belki de beni çoktan fark edip endişelenmişti. Çünkü beklenmedik bir anda kapıya koşup dışarı çıkıverdi. Cam kapı çarparak kapandı. Ve ben hemen ardından kapıdan çıktıysam da onu göremedim. Çünkü dışarıda birkaç dar sokak vardı ve trafik yoğundu. Sonraki günlerde adam gelmedi ama benim kız geldi. Omuzlarında şeffaf dantelleri, altlarında yarım ay şeklinde uzanan yaka şeridi olan siyah elbisesini giymişti. Dantellerin alt kenarından ipek kumaş hoş kesimli bir yaka şeklinde dökülüyordu. Ve kız geldiği için ben genç adamı unuttum. Hatta daha sonraları yine düzenli olarak geldiği ve adet haline getirdiği şeklinde dua ettiği halde onunla ilgilenmedim. Fakat o her seferinde yanımdan büyük bir telaşla geçip gidiyor, yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Belki de bunda benim onu her zaman sadece hareket halde düşünebiliyor oluşumun payı vardı. Öyle ki dururken bile usulca hareket ediyormuş gibi geliyordu bana. Bir keresinde odamda oyalanarak geç kaldım. Yine de kiliseye gittim. Kız artık orada değildi. Bunun üzerine eve dönmeye karar verdim. O genç adam yine orada yatıyordu. O anda o eski olay aklıma geldi. Meraklandım. Parmak uçlarımda kapıya doğru süzüldüm. Orada oturan kör dilenciye bozuk para verdim ve onun yanına kapının açık duran kanadının arkasına gizlendim. Orada bir saat boyunca oturdum ve muhtemelen yüzümde kurnazca bir ifade vardı. Orada kendimi iyi hissediyordum ve daha sık gelmeye karar verdim. Fakat ikinci saate girdiğimde duacı yüzünden orada oturmayı saçma buldum. Ve buna rağmen üçüncü saati de örümceklerin giysilerimin üzerinde gezinmesine katlanarak geçirdim. Bu sırada içeride kalan son birkaç kişi de duyulacak kadar yüksek sesle soluyarak kilisenin karanlığından dışarı çıkıyordu. Derken o da geldi. Dikkatli yürüyordu ve ayaklarını yere basmadan önce hafifçe yeri yokluyordu. Ayağa kalktım. Kocaman, dosdoğru bir adım attım ve genç adamın yakasından yakalayıverdim. İyi akşamlar dedim. Elim yakasında, onu merdivenlerden aşağı, aydınlık meydana doğru iteledim. Aşağı indiğimizde son derece titrek bir sesle ''İyi akşamlar sevgili beyefendi, bana size tamamen sadık bu hizmetkarınıza kızmayınız.'' dedi. ''Evet'' dedim. ''Size sormak istediğim birkaç şey var, bayım. Geçen sefer benden kaçtınız. Bugün bunu başarmanız pek mümkün görünmüyor.'' ''Siz merhametlisiniz, bayım. Evime gitmeme izin verirsiniz. Ben acınası biriyim. Gerçek bu.'' ''Hayır'' diye bağırdım. Yanımızdan geçmekte olan tramvayın gürültüsünde sizi bırakmam. Tam da böylesi hikayelerdir benim hoşuma giden. Siz benim talih kapanımsınız. Kendimi kutluyorum. Bunun üzerine, ah tanrım, kıpır kıpır bir kalbiniz, sağlam bir kafanız var. Bana talih kapanı diyorsunuz. Ne kadar talihli olabilirsiniz ki? Çünkü benim talihsizliğim sallantılı bir talihsizlik. İncecik bir uçta sallanan bir talihsizlik ve ona dokunan olursa soranın üstüne düşer. İyi geceler bayım, dedi. İyi dedim ve sağ elini sıkıca tuttum. Bana cevap vermezseniz burada, sokakta bağırmaya başlarım. Ve şu anda dükkanlardan çıkan bütün tezgahtar kızlar ve onları sevinçle karşılayan tüm o sevgilileri buraya üşüşürler. Çünkü bir fayton atının yere yıkıldığını ya da ona benzer bir şey olduğunu sanırlar. O zaman sizi o insanlara gösteririm. O anda ağlayarak ve birini tutup birini bırakarak ellerimi öpmeye başladı. Ne bilmek istiyorsanız size söyleyeceğim ama lütfen şu yan sokağa girelim. Onaylarcasına başımı salladım ve dediği yere gittik. Fakat o sadece birbirinden uzak sarı fenerlerin olduğu sokağın karanlığıyla yetinmedi. Beni eski bir binanın basık girişindeki tahta merdivenin başına damlayıp duran küçük lambanın altına çekti. Orada özenle mendilini çıkarıp basamaklardan birine sererek, ''Siz iyisi mi şöyle oturun sevgili bayım. Böylece sorunuzu daha iyi sorabilirsiniz. Ben ayakta duracağım. Öyle daha iyi cevap verebilirim. Fakat bana eziyet etmeyin.'' dedi. Oturdum, başımı kaldırıp gözlerimi kısarak ona baktım ve şöyle dedim. ''Siz tam bir tımarhane kaçkınısınız. Tımarhaneliksiniz siz. Ne o kilisedeki halleriniz öyle? Ne kadar gülünç ve seyredenler için ne kadar da nahoş. İster istemez size bakarken nasıl huşu içinde olabilir ki insan?'' Vücudunu duvara iyice yaslamıştı. Sadece başını havada serbestçe oynatıyordu. Sinirlenmeyin. Doğrudan sizden kaynaklanmayan şeylere ne diye sinirlenesiniz ki? Ben kendim uygunsuz davrandığım zaman sinirlenirim. Ama bir başkası kötü davrandığında sevinirim. Yani ben size dua etmemin amacının başkaları tarafından seyredilmek olduğunu söylersem sinirlenmeyin. Ne dediniz siz diye bağırdım. O basık giriş için fazlasıyla yüksek bir sesle. Fakat sonra sesimi alçaltmaya korktum. Hakikaten ne dediniz siz? Evet, zaten tahmin ediyorum. Evet, sizi gördüğüm ilk andan beri ne durumda olduğunuzu tahmin ediyordum zaten. Ben tecrübeliyim ve bu düpedüz karada deniz tutması diyorsam şaka yolu söylemiyorumdur. Öyle bir hal ki bu, şeylerin gerçek isimlerini unutmuşsunuz. Ve şimdi büyük bir telaşla onlara rastgele isimler yapıştırıyorsunuz. Ha gayret, çabuk çabuk. Fakat daha yanlarından uzaklaşır uzaklaşmaz yine isimlerini unutuveriyorsunuz. Tarlalardaki kavak ağacına Babil Kulesi adını verdiniz. Çünkü onun bir kavak olduğunu bilmiyordunuz ya da bilmek istemiyordunuz. İşte yine isimsizce sallanıyor ve siz şimdi de ona sarhoş haliyle Nuh diyeceksiniz. Ne dediğinizi anlamadığım için mutluyum dediğinde biraz şaşırdım. Heyecanlanarak bundan mutluluk duymakla anladığınızı gösteriyorsunuz dedim çabucak. Tabii ki gösterdim merhametli bayım ama siz de tuhaf konuştunuz. Ellerimi bir üst basamağa koyup geriye yaslandım ve bu güreşçinin son kurtuluşu olan neredeyse saldırılamaz duruşumla şöyle dedim. Siz durumunuzu başkalarının yanında öne sürerek kendinizi kurtarmak için gülünç bir tarz bulmuşsunuz. Bunun üzerine cesaretlendi. Vücuduna bir bütünlük katmak için ellerini kavuşturdu ve belli belirsiz bir isteksizlikle ''Hayır, bunu herkese karşı yapmıyorum. Mesela size karşı da yapmıyorum. Çünkü yapamam. Ama yapabilseydim sevinirdim. Çünkü o zaman kilisedeki insanların ilgisine artık ihtiyaç duymazdım. Neden onlara ihtiyacım olduğunu biliyor musunuz?'' Bu soru üzerine ne diyeceğimi şaşırdım. Şüphesiz ki nedenini bilmiyordum ve sanırım bilmek de istemiyordum. Ben buraya gelmek de istememiştim, dedim o anda kendi kendime. Ama bu adam beni kendisini dinlemeye zorladı. Yani şimdi ona nedenini bilmediğimi göstermek için sadece başımı sallamam yeterdi. Fakat başımı hareket ettiremiyordum. Karşımda duran adam gülümsedi. Sonra dizlerinin üzerine çöktü ve uykusuz yüzünü ekşiterek bana nedenini anlatmaya başladı. Kendi kendimi yaşadığıma ikna edebildiğim tek bir gün bile olmadı. Yani etrafımdaki şeyleri sadece varlığını yitirmekte olan imgeler halinde kavruyor ve dolayısıyla her zaman şeylerin bir zamanlar var olduklarına fakat şimdi yok olmaya yüz tuttuklarına inanıyorum. Her zaman sevgili bayım, içimde öylesine ıstırap veren bir istek var ki şeyleri bana kendilerini göstermeden önce nasıl varlıklarını ortaya koyuyorlarsa öyle görmek istiyorum. Öyle olmalı. Çünkü sıklıkla insanların onlardan bu şekilde söz ettiklerini duyuyorum. Sustuğum ve sadece yüzümdeki istemsiz kasılmalarla ne kadar sıkıntılı olduğumu gösterdiğim için siz insanların böyle konuştuklarına inanmıyor musunuz? Diye sordu. Onaylarcasına başımı sallamam gerektiğini düşündüysem de yapamadım. Gerçekten buna inanmıyor musunuz? Ah, dinleyin şimdi. Ben çocukken bir gün, kısa bir öğleden sonra uykusunun ardından, gözlerimi açtığımda henüz uykunun etkisindeyken, tamamen kurtulamamışken, annemin olağan bir tonla balkondan aşağı seslendiğini duydum. ''Ne yapıyorsunuz canım? Hava çok sıcak.'' Bahçeden bir kadın cevap verdi. ''Bir şeyler atıştırıyorum.'' Durup düşünerek ve tamamen anlaşılır biçimde söylemediler bunları. Sanki herkesin beklediği şeylerdi. Bana bir şey sorduğunu sandım. Bu yüzden elimi pantolonumun arka cebine sokup bir şeyler arıyormuş gibi yaptım. Fakat hiçbir şey aramıyor, sadece sohbete katıldığımı göstermek için görünüşümü değiştirmeye çalışıyordum. Bu arada bu olayın çok garip olduğunu, dolayısıyla da hiç anlamadığımı söyledim. Ayrıca gerçek olduğuna inanmadığımı da ekledim. Muhtemelen benim o anda farkına varamadığım belirli bir amaç doğrultusunda uydurulmuştu. Sonra gözlerimi kapadım, çünkü acıyorlardı. ''Oo, benimle aynı fikirde olmanız iyi ve bana bunu söylemek için beni alıkoymanız da kendi çıkarınıza değildi.'' ''Değil mi? Neden utanayım ki? Ya da neden utanalım?'' Dik yürüyemediğim, ağır ağır yürüdüğüm, bastonla kaldırıma vurmadığım ve yanımdan gürültüyle geçip gidenlerin giysilerine sürünmediğim için. Bilakis sivri omuzlu bir gölge olarak kimi zaman vitrinlerin camlarında kaybolarak binalar boyunca seke seke ilerlemekten inatla yakınmaya hakkım yok mu?'' Ne biçim günler bu geçirdiklerim? Neden her şey bu kadar kötü yapılmış? Öyle ki bazen yüksek binalar yıkılıveriyor da dışarıdan bir sebep bulunamıyor. O zaman moloz yığınlarına tırmanıp karşıma çıkan herkese soruyorum. Bu nasıl olabilir ki bizim şehrimizde? Yeni bir bina. Bu bugün 5. Bir düşünsenize. O anda hiç kimse bana cevap veremiyor. Sık sık insanlar sokakta yığılıp kalıyor ve orada öylece ölüyorlar. O zaman tüm dükkan sahipleri üzeri mallarla örtülü kapılarını açıyor, bir koşu gelip ölüyü bir binaya taşıyor, sonra ağzında ve gözlerinde bir gülümsemeyle dışarı çıkıyor ve konuşuyorlar. İyi günler, hava kapalı, bir sürü başörtüsü satıyorum. Evet, savaş. Sıçrayarak binaya giriyor ve pek çok kez bükük parmakla elimi korka korka havaya kaldırdıktan sonra nihayet kapıcının küçük penceresini tıklatıyorum. Sevgili bayım, diyorum samimiyette, size ölü bir insan getirildi. Rica ediyorum, onu bana gösterin. Ve o kararsızmış gibi başını iki yana sallarken ben kararlılıkla, sevgili bayım, ben sivil polisim, derhal bana ölüyü gösterin, diyorum. Ölüyü mü? Diye soruyor bunun üzerine, adeta hakarete uğramış gibi. Hayır, bizim burada bir ölü yok. Namuslu bir binadır bu. Selam verip gidiyorum. Fakat sonra büyük bir meydandan geçmem gerektiğinde her şeyi unutuyorum. Bu teşebbüsün zorluğu beni şaşkına çeviriyor ve kendi kendime konuşup duruyorum. Sırf kibirlerinden böyle büyük meydanlar yapıyorlarsa neden bir de meydandan geçmeyi mümkün kılacak bir taş korkuluk yapmıyorlar? Bugün bir güneybatı rüzgarı esiyor. Meydandaki hava kıpır kıpır. Belediye kulesinin tepesi küçük daireler çiziyor. Niçin bu izdihama huzur getirmiyorlar? Bu ne biçim bir gürültü böyle? Tüm pencere camları gürültü çıkarıyor ve sokak lambalarının direkleri bambu kamışları gibi eğiliyor. Sütunun tepesindeki Azize Meryem'in mantosu kıvrılıyor ve fırtınalı hava mantoyu kapıveriyor. Kimse bunu görmüyor mu? Taşların üzerinde yürümeleri gereken beyler ve bayanlar havada süzülüyor. Rüzgar bir an için durduğunda oldukları yerde kalıveriyor, karşılıklı bir çift laf ediyor ve başlarını eğerek birbirlerini selamlıyorlar. Fakat rüzgar tekrar vurduğunda ona karşı koyamıyorlar ve hepsinin ayakları aynı anda yerden kesiliyor. Şapkalarını sıkı sıkı tutmaları gerekse de gözleri sanki yumuşak bir hava varmış gibi keyifli bakıyor. Tek korkan benim. Bunca eziyetten sonra dedim ki, daha önce anneniz ve bahçedeki kadınla ilgili anlattığınız hikayeyi artık hiç tuhaf bulmuyorum. Buna benzer pek çok hikaye duymuş ve yaşamış olmam bir yana, bazılarına bizzat katıldığım bile oldu. Bu son derece doğal bir şey. Sizce balkondaki ben olsaydım, aynı şeyi söyleyemez ve bahçeden aynı cevabı veremez miydim? Bu çok basit bir olay. Ben bunu söyleyince çok mutlu olmuş gibi göründü. Benim hoş giyinmiş olduğumu ve boynumdaki fuların çok hoşuna gittiğini söyledi. Ve ne kadar narin bir cildim varmış. Ve itiraflar en çok vazgeçildiklerinde açıklık kazanırmış. C. Duacının hikayesi. Sonra yanıma oturdu. Çünkü mahcup olmuş, oturması için ona yer açarken başımı yana eğmiştim. Ama yine de onun da orada bariz bir sıkılganlıkla oturduğu, benimle arasındaki küçük mesafeyi hep korumaya çalıştığı ve güçlükle konuştuğu gözümden kaçmadı. Ne biçim günler bu geçirdiklerim. Dün akşam bir topluluktaydım. Tam gaz lambasının ışığında bir genç kadının önünde gerçekten kışa girmek üzere olduğumuza seviniyorum diyerek eğiliyordum ki, tam bunu söyleyerek eğiliyordum ki sağ uyluğumun eklem yerinden yuvarlanmış olduğunu istemeden fark ettim. Diz kapağımda biraz gevşemişti. Bu yüzden oturdum ve daima cümlelerimdeki bütünlüğü korumaya çalışarak dedim ki, çünkü kış çok daha zahmetsizdir. İnsan daha kolay hareket edebilir, kelimelerle kendini pek yorması gerekmez. Değil mi sevgili küçük hanım? Umuyorum ki bu konuda haklıyımdır. Bu sırada sağ bacağım çok canımı sıkıyordu. Çünkü başta tamamen dağılmış gibi görünüyordu ve onu ancak yavaş yavaş sıkarak ve gerektiği gibi yerinden oynatarak az çok düzene soktum. O sırada kızın bana acıdığından o da oturmuştu, alçak sesle şöyle dediğini duydum. Hayır, siz beni hiç etkilemiyorsunuz çünkü... Durun dedim, memnun ve sabırsız. Siz sevgili küçük hanım, 5 dakikanızı bile benimle konuşmak için harcamamalısınız. Rica ediyorum, sözlerinizin arasında bir şeyler yiyin. O anda kolumu uzattım. Bronzdan, kanatlı bir oğlanla yükseltilmiş olan çanaktan hayli dolgun bir üzüm salkımı aldım. Onu biraz havada tuttum ve sonra küçük, mavi kenarlı tabağa koyup muhtemelen incelikten yoksun bir halde kıza uzattım. ''Beni hiç etkilemiyorsunuz.'' dedi kız. ''Söylediğiniz her şey sıkıcı ve anlaşılmaz. Üstüne üstlük gerçek de değil. Yani sanırım bayım, neden bana sürekli sevgili küçük hanım diyorsunuz ki? Sanırım siz gerçekle sırf bu yüzden... Fazlasıyla yorucu olduğu için meşgul olmuyorsunuz. Tanrım, nasıl da keyfim yerine geldi. Evet, küçük hanım, küçük hanım diye neredeyse bağırdım. Ne kadar da haklısınız. Sevgili küçük hanım, anlayın işte. İnsan bunu kastetmediği halde böyle anlaşılınca coşkuyla geliveren bir sevinç bu. Gerçek sizin için fazlasıyla yorucu bayım. Şu halinize baksanıza. Baştan ayağa pelürden kesilip çıkarılmışsınız. Sarı pelürden, öyle silüet gibi ve yürüdüğünüz zaman buruştuğunuzu duymamak mümkün değil. Bu yüzden tavırlarınıza ve düşüncelerinize öfkelenmek de doğru olmaz. Çünkü siz şu anda odadaki hava akımına göre eğilip bükülmek zorundasınız. Anlamıyorum. Burada odada birkaç kişi duruyor ya etrafımızda. Kollarını sandalyelerin arkalığına dayıyor ya da piyanoya yaslanıyor ya da bir bardağı duraksayarak ağızlarına götürüyor veya ürkekçe yandaki odaya geçiyor ve sağ omuzlarını karanlıkta bir dolaba çarpıp yaraladıktan sonra açık pencerenin önünde soluklanarak düşünüyorlar. Oradaki Venüs akşam yıldızı. Fakat ben bu topluluktayım. Bir bağlantı varsa da ben anlamıyorum. Bir bağlantı var mı, yok mu onu bile bilmiyorum. Ve bakın sevgili küçük hanım, anlaşılmazlıklarının gerektirdiği gibi böylesine kararsız, hatta gülünç davranan tüm bu insanlar içinde bir tek ben hakkımda tamamen anlaşılır bir şeyler duymaya layık gibi görünüyorum. Üstelik buna hoşluk katmak için alaycılıkla söylüyorsunuz bunu. Öyle ki içten içe yanıp kül olmuş bir binanın o mühim duvarlarının arasında olduğu gibi fark edilir başka şeyler de kalıyor geriye. Bakışlar pek engellenmiyor artık. Gündüz o büyük pencere boşluklarından göğün bulutları ve gece yıldızlar görülüyor. Fakat henüz bulutlar çoğu zaman gri taşlar tarafından kesiliyor ve yıldızlar doğal olmayan manzaralar sergiliyor. Nasıl olurdu acaba? Size minnettar kalarak bir sırrı açıklasam, günün birinde yaşamak isteyen tüm insanların benim gibi görüneceklerini söylesem. Sarı pelürden, öyle silüet gibi, kesilip çıkarılmış ve dediğiniz gibi, yürüdükleri zaman buruştukları duyulacak. Şimdikinden farklı olmayacaklar. Fakat öyle görünecekler. Siz bile sevgili... Derken kızın artık yanımda oturmadığını fark ettim. Son sözlerini söyler söylemez kalkıp gitmiş olmalıydı. Çünkü şimdi benden uzakta bir pencerenin önünde duruyordu ve etrafı beyaz yüksek yakalarından dışarıya doğru gülerek konuşan üç gençle çevriliydi. Buna sevinerek bir kadeh şarap içtim ve o sırada kendini oradakilerden tamamen soyutlamış, başını usulca sallayarak hüzünlü bir parça çalmakta olan piyanistin yanına gittim. Korkmasın diye dikkatle kulağına eğildim ve alçak sesle parçanın melodisine uyarak şöyle dedim. Bana bir iyilik yapın, saygıdeğer beyefendi ve şimdi benim çalmama müsaade edin. Çünkü mutlu olmak üzereyim. Beni duymadığı için bir süre utana sıkıla dikildim. Fakat sonra çekingenliğimi bastırarak bir konuktan diğerine doğru yürüdüm ve bu arada şöyle dedim. Bugün ben piyano çalacağım, evet. Herkes benim çalamadığımı biliyor gibi görünüyor fakat sohbetleri hoşça kesildiği için samimiyetle gülüyordu. Ancak ben bir hayli yüksek sesle piyaniste seslenince tamamen dikkat kesildiler. Bana bir iyilik yapın, saygıdeğer beyefendi ve şimdi benim çalmama müsaade edin. Mutlu olmak üzereyim. Bir zafer söz konusu. Piyanist çalmayı kesti ama kahverengi bankını terk etmedi ve beni anlıyor gibi de görünmüyordu. İç çekti ve uzun parmaklarıyla yüzünü örttü. Daha şimdiden ona biraz acıyarak tekrar çalması için yüreklendirmek istediysem de o sırada evin hanımı bir grupla birlikte yanımıza geldi. Komik bir fikir dediler ve sanki acayip bir şey yapmak niyetindeymişim gibi kahkahayla güldüler. Kız da gelip onlara katıldı. Bana küçümseyerek bakıp şöyle dedi. Lütfen hanımefendi, bırakın çalsın. Belki bir şekilde eğlenceye katkıda bulunmak istiyordur. Bunu takdir etmek gerek. Lütfen hanımefendi. Herkes sevinç nidaları attı. Çünkü belli ki tıpkı benim gibi bunun bir ironi olduğunu sanıyorlardı. Yalnızca piyanist sessiz kaldı. Başını önüne eğmiş, sol elinin işaret parmağını bankın ahşabında kuma resim çizer gibi gezdiriyordu. Bense titriyordum ve bunu gizleyebilmek için ellerimi pantolonumun ceplerine soktum. Artık rahat da konuşamıyordum. Çünkü yüzüm tümüyle ağlamaklıydı. Bu yüzden kelimeleri öyle seçmeliydim ki ağlamaklı olduğum düşüncesi dinleyicilere komik gelmeliydi. Hanımefendi dedim, şu anda çalmak zorundayım. Çünkü gerekçemi unutmuş olduğum için beklenmedik bir anda piyanonun başına geçiverdim. O anda durumumun tekrar farkına vardım. Piyanist ayağa kalktı ve nazikçe bankın üzerinden atladı. Çünkü ben yolunu kapatmıştım. Lütfen ışıkları söndürün. Sadece karanlıkta çalabiliyorum. Sırtımı dikleştirdim. O anda iki beyefendi bankı tutup beni piyanodan çok uzağa, yemek masasının başına, ıslıkla bir şarkı çalarak ve biraz da sallayarak taşıdı. Herkes bu durumdan memnun kalmış görünüyordu. "Bakın hanımefendi, çok hoş çaldı. Biliyordum, sizse ne kadar korktunuz," dedi küçük hanım. Anladım ve iyi bir reverans yaparak teşekkür ettim. Bana bir bardak limonata koydular ve kırmızı dudaklı bir genç kız bardağı tutarak bana limonata içirdi. Evin hanımı gümüş bir tabakta bana beze ikram etti ve bembeyaz elbiseli bir kız bezeyi ağzıma sokuşturdu. Gür sarı saçlı, balık etli bir genç kız başımın üzerinde bir üzüm salkımı tutuyor, benimse sadece tutup koparmam yetiyordu. Ve bu sırada kız benim kaçırdığım gözlerimin içine bakıyordu. Herkes bana bu kadar iyi davrandığı için tekrar piyanonun başına geçmek istediğimde hepsi bir olup bana engel olunca elbette şaşırdım. "Artık yeter," dedi evin beyi. O ana dek onu fark etmemiştim. Dışarı çıktı, az sonra elinde kocaman bir silindir şapka ve çiçekli bakır rengi bir paltoyla geri döndü. "İşte eşyalarınız." Onlar benim eşyalarım değildi. Fakat adamın zahmet edip bir kez daha aramaya gitmesini istemedim. Evin beyi paltoyu bana bizzat çelimsiz vücudumu iyice kendine çekerek giydirdi ve palto üzerime tam oldu. İyiliği yüzünden okunan bir hanım önümde yavaş yavaş eğilerek paltonun düğmelerini boylu boyunca ilikledi. "Öyleyse hoşça kalın," dedi evin hanımı. "Ve yakında yine gelin. Sizi görmekten daima memnun oluruz, biliyorsunuz." O anda bütün topluluk buna gerek varmış gibi eğilerek beni selamladı. Ben de eğilmek istedim ama paltom çok dardı. Bunun üzerine şapkamı aldım ve muhtemelen fazlasıyla yalpalayarak kapıya yöneldim. Fakat küçük adımlarla binanın kapısından çıkarken ay, yıldızlar ve büyük kubbesiyle göğün ve belediye binası, Meryem Ana sütunu ve kilisesiyle Ringplatz'ın baskınına uğradım. Usulca gölgeden çıkıp ay ışığına yürüdüm. Paltomun düğmelerini açtım ve ısındım. Sonra ellerimi havaya kaldırarak gecenin uğultusunu susturdum ve düşünmeye başladım. "Nedir bu gerçekmiş gibi yapmanız? Beni yeşil kaldırımlarda tuhaf tuhaf dikilirken gerçek dışı olduğuma inandırmak mı niyetiniz? Fakat elbette senin gerçek oluşundan bu yana çok zaman geçti. Sen gökyüzü ve sen Ringplatz, sen hiçbir zaman gerçek olmadın." "Orası doğru. Siz hala benden üstünsünüz ama sadece ben sizi rahat bıraktığım zaman." "Tanrı'ya şükür ay, sen artık ay değilsin. Ama belki ay diye adlandırılmış olan sana hala ay demem benim ihmalkarlığım. Sana tuhaf renkli unutulmuş kağıt fener dediğimde neden artık pek de kibirli değilsin? Ve sen, sana Meryem sütunu dediğimde niçin neredeyse geri çekiliyorsun? Sana Meryem sütunu, sarı ışık yayan ay dediğimde o tehditkar tavrını göremiyorum artık. Gerçekten de öyle görünüyor ki hakkınızda düşünülmesi size iyi gelmiyor. Cesaretiniz ve sağlığınız azalıyor. Tanrım, bu ancak düşünenler sarhoşlardan ders aldıklarında bir işe yarar. Neden her şey sessizliğe büründü? Sanırım artık rüzgar yok. Ve çoğu zaman küçük tekerlerin üzerindeymiş gibi meydanda yuvarlanan o küçük evler büsbütün yere çakılmış. Sessiz, sessiz. Başka zaman onları yerden ayıran o ince siyah çizgi artık hiç görünmüyor. Ve ben koşmaya başladım. Bir engelle karşılaşmadan büyük meydanın etrafında 3 kez koştum ve bir sarhoşa rastlamadığım için hızımı kesmeden, yorgunluk hissetmeden Karl Sokağı'na doğru koştum. Genellikle benden küçük gölgem yanımda, duvarda, duvar ve zemin arasındaki çukur bir yolda gider gibi koşuyordu. İtfaiye binasının önünden geçerken Der Kleine Ring tarafından gelen bir gürültü duydum ve o tarafa sapınca çeşmenin parmaklıklarının yanında bir sarhoşun durduğunu gördüm. Kollarını iki yana açmış, takunyalar içindeki ayaklarıyla toprakta tepiniyordu. Önce soluklanmak için durdum, sonra yanına gittim. Başımdan silindir şapkamı çıkarıp kendimi takdim ettim. "İyi akşamlar, nazik ve soylu beyefendi. Ben 23 yaşındayım. Fakat henüz bir ismim yok. Şüphesiz ki siz fevkalade, hatta melodik bir isimle o büyük şehirden, Paris'ten geliyorsunuz. Fransa'nın kayıp giden sarayının o tümüyle doğallıktan uzak kokusu sarıyor etrafınızı. Kuşkusuz boyanmış gözlerinizle, ince bellerini alaycı bir tavırla kıvırarak yüksek ve aydınlık terasta salındıkları halde, elbiselerinin basamaklara yayılmış boyalı kuyruğu hala bahçenin kumlarında serili duran o büyük hanımları gördünüz. Değil mi? Göz alıcı gri frakları ve beyaz pantolonlarıyla hizmetkarlar dört bir yana dikilmiş sırıklara tırmanır, bacaklarını sırığa dolar fakat vücutlarının üst kısmını sık sık arkaya ve yana eğerler. Çünkü devasa gri tenteleri kalın halatlarla yerden kaldırıp yüksekte germek zorundadırlar. Çünkü büyük hanım sisli bir sabah arzu etmektedir. Adam geğirdiği için neredeyse dehşete kapılarak, ''Sahi doğru mu? Siz bizim Paris'ten, o fırtınalı Paris'ten, ah o coşkulu dolu fırtınasının içinden mi geliyorsunuz bayım?'' dedim. Adam tekrar geğirince utana sıkıla, ''Biliyorum, büyük bir onur bahşediliyor bana.'' dedim. Ve çevik parmaklarla paltomun düğmelerini ilikledikten sonra tutkulu ve çekingen konuşmaya devam ettim. ''Biliyorum, beni cevap vermeye değer biri olarak görmüyorsunuz. Fakat bugün size bu soruyu sormazsam ömrüm ağlamaklı geçecek. Rica ediyorum, pek süslü bayım, söyleyin bana anlatılanlar doğru mu? Paris'te sadece süslü püslü giysilerden ibaret olan insanlar ve sırf heybetli kapıları olan evler mi var, doğru mu? Yaz günlerinde gökyüzünün maviye çaldığı ve sadece hepsi kalp şeklinde olan sıkıştırılmış beyaz bulutçuklarla güzelleştirildiği ve orada bir de büyük talep gören ve içinde sadece üzerlerine asılmış küçük levhalarda meşhur kahramanların, suçluların ve aşıkların adlarının yazılı olduğu ağaçlar bulunan bir antika müzesi mi var? Ve bir de şu haber, şu yalan olduğu besbelli haber. Paris'in caddeleri ansızın sağa sola genişliği verir. Öyle mi? Huzursuzdur, değil mi? Her zaman her şey yolunda değildir. Zaten nasıl olsun ki? Bir gün bir kaza olur. İnsanlar yan sokaklardan kaldırıma pek az değen büyük şehir adımlarıyla gelerek toplanır, merak içindedirler. Fakat hayal kırıklığına uğramaktan da korkarlar. Hızlı hızlı solur ve küçük kafalarını öne doğru uzatırlar. Fakat birbirlerine değecek olurlarsa yerlere kadar eğilerek özür dilerler. Çok üzgünüm, kasten olmadı. Büyük izdiham var, rica ederim, bağışlayın. Büyük kabalık ettim, itiraf ediyorum. Benim adım Jérôme Faroche. Rue de Cabotin'da baharatçıyım. Müsaade buyurursanız sizi yarın öğle yemeğine davet etmek isterim. Karım da bundan büyük sevinç duyacaktır. Böyle konuşurlar. Oysa sokak o sırada uyuşmuştur ve bacaların dumanı binaların arasına inmektedir. Aynen böyledir. Ve günün birinde seçkin bir semtin işlek bir bulvarında iki arabanın durması da olasıdır. Hizmetkarlar ciddiyetle kapıları açarlar. 8 asil Sibirya kurt köpeği salına salına iner ve havlayarak yol üstünde atlaya zıplaya koştururlar. Ve onların kılık değiştirmiş Paris'te genç sübbeler olduğu söylenir. Adam gözlerini neredeyse kapatmıştı. Ben susunca iki elini de ağzına soktu ve alt çenesine asıldı. Giysisi baştan aşağı pislik içindeydi. Muhtemelen onu bir meyhaneden atmışlardı ve o henüz bunun farkında değildi. Belki bu küçük, gündüzle gece arasındaki tamamen sakin araydı. Başımızın biz beklemesek de ensemizde asılı kaldığı ve her şeyin biz farkına varmadan, biz bakmadığımız için kıpırtısız durduğu ve sonra yok olduğu. O sırada biz iki büklüm gövdelerimizle yalnız kalır, sonra etrafımıza bakıp artık hiçbir şey görmeyiz. Havanın direnişini de artık hissetmeyiz. Fakat içten içe, bizden belli bir uzaklıkta çatıları ve ne mutlu ki köşeli bacaları olan evler olduğu, karanlığın bacalardan evlerin içine, çatı katlarından geçip çeşit çeşit odalara aktığı hatırasına tutunuruz. Ve ne mutlu ki yarın ne kadar inanılmaz da olsa her şeyin görülebileceği bir gün olacaktır. O anda sarhoş kaşlarını öyle bir kaldırdı ki kaşlarıyla gözleri arasında bir parıltı belirdi ve duraklıya duraklıya şu açıklamayı yaptı. Yani şöyle, yani benim uykum var. Bu yüzden uyumaya gideceğim. Yani Wenzel Meydanı'nda bir eniştem var. Oraya gidiyorum. Çünkü orada oturuyorum. Çünkü yatağım orada. İşte şimdi gidiyorum. Yani sadece adını ve nerede oturduğunu bilmiyorum. Unutmuşum gibi geliyor bana. Ama sorun değil. Çünkü aslında bir eniştem olup olmadığını bile bilmiyorum. Şimdi gidiyorum yani. Ne dersiniz, onu bulacak mıyım? Bunun üzerine hiç tereddüt etmeden şöyle dedim. Kesinlikle. Fakat siz yabancı bir yerden geliyorsunuz ve rastlantı eseri hizmetkarlarınız yanınızda değil. Müsaade edin, sizi götüreyim. Cevap vermedi. O anda koluma girsin diye kolumu ona uzattım. D. Şişmanla duacı arasında süregelen sohbet. Bense bir süredir kendi kendimi teşvik etmeye çalışıyordum. Vücudumu ovuşturuyor ve kendime şöyle diyordum. Konuşmanın vakti geldi. Baksana, daha şimdiden çekiniyorsun. Kendini köşeye sıkışmış mı hissediyorsun? Bekle bakalım. Bu durumları bilirsin sen. Acele etmeden düşün. Etraf da bekleyecektir. Aynen geçen haftaki toplulukta olduğu gibi. Birisi bir kopyadan yüksek sesle bir şeyler okur. Onun ricası üzerine bir sayfayı bizzat ben kopya ettim. Yazdığı sayfaların altındaki yazıyı okuyunca dehşete düşüyorum. Tutarlı yanı yok. İnsanlar masanın üç tarafından bana doğru eğiliyor. Ağlıya ağlıya bunun benim yazım olmadığına yemin ediyorum. Fakat neden bugünküne benzesin ki? Çepeçevre bir sohbetin oluşması sadece sana bağlı. Her şey yolunda. Ha gayret canım. Bir bahane bulursun sen. Dersin ki, uykusuzum. Başım ağrıyor. Adiyö. Çabuk. Öyleyse çabuk. Fark ettir kendini. Bu da ne? Yine engeller, engeller. Neyi hatırlıyorsun?
Yeryüzünün bir kalkanı gibi büyük, göğe doğru yükselen bir yayla anımsıyorum.
Onu bir dağdan gördüm ve yürüyerek geçmek için hazırlandım. Şarkı söylemeye başladım. Dudaklarım kurumuştu ve ben şunları söylerken itaat etmiyorlardı. İnsanın başka türlü yaşayabilmesi gerekmez mi? Hayır dedi soru sorarcasına, gülümseyerek. Fakat neden akşam kilisede dua ediyorsunuz? Diye sordum ardından. Aramızda o ana kadar uyur gibi desteklemiş olduğum ne varsa bu soruyla birlikte yıkılıverdi. Hayır, neden bu konuda konuşmamız gereksin? Akşamları yalnız yaşayan hiç kimse sorumluluk taşımaz. Bazı şeyler insanı korkutur. Belki bedenselliğin kaybolması, insanların gerçekten alacakaranlıkta göründükleri gibi olması, bastonsuz yürüyememek, belki de iyidir başkaları tarafından seyredilmek ve bedenlenmek için kiliseye gidip bağıra bağıra dua etmek. Böyle konuştuğu ve sonra sustuğu için kırmızı mendilimi cebimden çıkardım ve iki büklüm ağladım. Ayağa kalktı, beni öptü ve şöyle dedi. Neden ağlıyorsun? Sen büyüksün, bunu seviyorum. Neredeyse senin iradene göre hareket eden uzun ellerin var. Neden buna sevinmiyorsun? Hep koyu renkli manşetler tak, sana tavsiyem. Hayır, ben sana iltifatlar ediyorum ve sen yine de ağlıyor musun? Oysa hayatın bu zorluğuna pek de akıllıca katlanıyorsun. Bizler aslında işe yaramaz savaş makineleri, kuleler, duvarlar, ipekten perdeler yapıyoruz. Ve bunun için vaktimiz olsaydı buna çok şaşırabilirdik. Ve askıda tutuyoruz kendimizi. Düşmüyor, çırpınıyoruz. Yarasalardan daha çirkin olsak bile. Ve artık neredeyse hiç kimse güzel bir günde şunu söylememize engel olamıyor. Ah Tanrım, bugün güzel bir gün. Çünkü biz çoktan dünyamızda düzenimizi kurduk ve kabullenişimizin temelinde yaşıyoruz. Yani biz kardaki ağaç gövdeleri gibiyiz. Görünüşte sadece dümdüz uzanırlar ya hani, insan onları küçük bir darbeyle itebilirmiş gibi. Fakat hayır, itemez. Çünkü sıkıca bağlıdırlar toprağa. Ama bak, bu bile sadece görünüştedir. Düşünmek ağlamama engel oldu. Şimdi gece ve sabah hiç kimse beni şimdi söyleyebileceklerim için suçlayamaz. Ne de olsa uykuda söylenmiş olabilirler. Sonra şöyle dedim. Evet öyle. Fakat biz neden söz ediyorduk ki? Göğün verdiği aydınlıktan bahsediyor olamazdık. Öyle ya, bir bina girişinin dibinde duruyoruz. Hayır, elbette bundan bahsedebilirdik. Çünkü ulaşmak istediğimiz ne bir hedef ne de bir gerçek var. Sadece şaka ve eğlence. Dolayısıyla sohbetimizde tamamen bağımsız değiliz. Fakat bana yine de bahçedeki kadının hikayesini bir kez daha anlatamaz mısınız? Nasıl da hayran olunası, nasıl da zeki o kadın. Davranışlarımızda onu kendimize örnek almalıyız. Nasıl da sevdim onu. Ve sonra size rastlamış ve sizi böyle yakalamış olmam da iyi. Sizinle konuşmak benim için büyük bir zevkti. Şu ana kadar belki de bilerek yabancısı olduğum bir şeyler duymuş oldum. Buna seviniyorum. Memnun görünüyordu. Bir insan vücuduna dokunmak bana daima ıstırap verse de ona sarılmadan edemedim. Sonra koridordan dışarı gökyüzünün altına çıktık. Ufalanmış birkaç bulutu arkadaşım üfleyerek uzaklaştırdı. Böylece yıldızların kesintisiz çehreleri artık gözlerimizin önündeydi. Arkadaşım güçlükle yürüdü. 4. Şişmanın batışı. Derken her şey hızlanıverdi ve uzaklara düştü. Nehrin suyu bir uçurumdan aşağı çekildi, tutunmaya çalıştı. Uçurumun kayaların ufalandığı kıyısında biraz çalkalansa da top top duman duman döküldü. Şişman konuşmasına devam edemedi.
dönmek ve o gürültülü, hızlı çağlayanda kaybolmak zorunda kaldı. Bir o kadar eğlenceye tanıklık etmiş olan ben, kıyıda duruyor ve bakıyordum. Akciğerlerimiz ne yapsın diye bağırdım. Hızlı hızlı nefes alın, kendi kendinizle boğulun. İçinizdeki zehirlerle yavaş nefes alırsanız solunamayan havayla hiddetli şeylerle boğulursunuz. Fakat kendi temponuzu aramaya kalkarsanız daha ararken mahvolursunuz diye bağırdım. Bu sırada nehrin kıyıları ölçüsüzce genişliyor ve ben yine de uzaktaki ufacık yol tabelasının demirine avucumla dokunuyordum. Bu benim için tümüyle anlaşılır bir şey değildi. Öyle ya, ben küçüktüm, neredeyse alışılagelenden daha küçük ve bir hayli hızlı silkelenen bir beyaz kuşburnu çalısı boyumu aşıyordu. Bunu gördüm, çünkü az önce yakınımda duruyordu. Fakat buna rağmen yanılmıştım. Aralıksız yağan bir yağmurun bulutları kadar büyüktü, sadece daha aceleciydiler. Neden zavallı başımı ezmek istiyorlardı, bilmiyorum. Ne de olsa başım bir karınca yumurtası kadar küçüktü. Sadece biraz zedelenmişti. Bu yüzden artık tam yuvarlak değildi. Başımı yalvarırcasına döndürüp duruyordum. Çünkü gözlerimdeki ifade fark edilemeyebilirdi. O kadar küçüklerdi. Fakat bacaklarım, benim o yakışıksız bacaklarım, ormanlık dağların üzerinde uzanıyor ve köylerin bulunduğu vadileri gölgeliyorlardı. Büyüyor, büyüyorlardı. Çoktan artık manzaradan yoksun mekana uzanmışlardı. Çoktandır uzunlukları gözlerimin net görebildiği sınırı aşmıştı. Ama hayır, bu değil. Küçüğüm ya ben, şimdilik küçük. Yuvarlanıyorum, yuvarlanıyorum. Dağlarda bir çığım ben. Ne olur gelip geçen insanlar bir iyilik edin ve bana ne kadar büyük olduğumu söyleyin. Ölçün şu kollarımı, şu bacaklarımı.
3. Bu nasıl olur ki dedi benim. Topluluktan ayrılarak benimle birlikte gelmiş olan ve Lorenzi Tepesi'ne uzanan bir yolda sakin sakin yanımda yürüyen tanıdık. Artık biraz durun da şunu iyice bir anlayayım. Biliyor musunuz, halletmem gereken bir iş var. Öyle zahmetli ki, hoş soğuk ve aynı zamanda aydınlatılmış gece, fakat şu hoşnutsuz, hatta zaman zaman akasyaların yerini değiştirir gibi görünen rüzgar. Ay ışığında bahçıvan evinin gölgesi biraz tümsekli olan yolun üzerine gerilmiş ve azıcık karla süslenmişti. Kapının yanında duran bankı fark edince elimi kaldırarak onu işaret ettim. Çünkü cesaretim yoktu ve suçlamalar bekliyordum. Bu yüzden sol elimi göğsüme koydum. O güzelim giysilerini önemsemeden bıkkınlıkla oturdu ve dirseklerini kalçalarına yaslayıp alnını kıvrık parmak uçlarına dayayarak beni şaşkınlığa düşürdü. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyor musunuz, ben düzenli bir hayat sürerim. Hiçbir kusuru yoktur. Gereken ve kabul gören her şey olur. Görüştüğüm topluluk içinde alışılagelmiş olan talihsizlik, çevremin ve benim yeterince gördüğümüz üzere bana zarar vermedi değil ve şu herkese nasip olan talihte geri kalmadı. Küçük bir çevrede bizzat bu talihten söz edebildim. Tamam, henüz hiç gerçekten aşık olmamıştım. Zaman zaman buna üzülüyordum ama gerek duyduğum zaman o tabiri kullanıyordum. Yani şimdi şunu söylemeden edemeyeceğim. Evet, aşığım ve aşıklıktan dolayı pek heyecanlıyım. Kızların arzuladığı gibi bir ateşin aşığıyım ben. Fakat yaşadığım koşullara istisnai ve gülünç, bilhassa gülünç devinimler katanın tam da bu eski yoksunluk olduğunu düşünmem gerekmez miydi? Sakin olun, sakin dedim kayıtsızca ve sadece kendimi düşünerek, İster istemez duyduğum kadarıyla sevgiliniz güzelmiş. Evet, güzel. Onun yanında otururken her zaman tek düşündüğüm şudur. Bu risk ve ben öyle cüretkârım ki bir deniz yolculuğuna kalkışıyorum. Galon galon şarap içiyorum. Fakat o güldüğü zaman pek tabii bekleneceği gibi dişlerini göstermiyor, aksine sadece ağzının o karanlık, dar ve kıvrımlı aralığı görülebiliyor. Bu da pek kurnaz ve kocamış bir görüntü katıyor. Hele bir de gülerken başını geriye doğru atıyorsa. Bunu inkar edemem dedim iç çekerek. Muhtemelen ben de gördüm. Çünkü göze batan bir şey olsa gerek. Ama sadece bu değil. Genç kız güzelliği neticede. Çoğu zaman kat kat pilileri, kıvrımları ve süslemeleriyle güzel vücutların üstüne güzelce oturan elbiseler gördüğümde bu hallerini uzun süre koruyamayacaklarını, kırışacaklarını, bir daha tam olarak düzeltilemeyeceklerini, tozlanacaklarını, süslerindeki kat kat tozun artık temizlenemeyeceğini
ve hiç kimsenin her gün aynı kıymetli elbiseyi sabahtan giyip akşam çıkararak kendini böylesine acıklı ve böylesine gülünç duruma düşürmek istemeyeceğini düşünürüm. Gerçi güzel olan ve birçok cezbedici kas ve incecik ayak bilekleri ve gergin bir cilt ve gür zarif saçlar sergileyen ve elbette her gün o sıradan kostümle kendini gösteren, her zaman aynı yüzü aynı avucuna yaslayan ve aynasından yansımasını sağlayan kızlar görürüm. Sadece bazen akşam vakti geç saatte bir eğlenceden dönerlerken, bu yüz aynada onlara yıpranmış, şişmiş, tozlanmış, herkes tarafından çoktan görülmüş ve artık neredeyse çekilmez görünür. Fakat ben size yol boyunca pek çok kez kızı güzel bulup bulmadığınızı sordum. Fakat siz bana cevap vermeyip hep öbür tarafa döndünüz. Söyleyin, aklınızdan kötü şeyler mi geçiyor? Neden beni teselli etmiyorsunuz? Ayaklarımı gölgelere mıhladım ve dikkatlice şöyle dedim. Siz teselli edilmek zorunda değilsiniz. Öyle ya, seviliyorsunuz. Bu arada üşütmemek için mor üzüm salkımı desenli mendilimi ağzımın önüne tutuyordum. O anda bana doğru döndü ve tombul yüzünü bankın alçak arkalığına dayayarak, "Biliyor musunuz, aslına bakılırsa daha zamanım var. Henüz bu başlayan aşkı bir rezaletle ya da sadakatsizlikle veya uzak bir ülkeye giderek hemen bitirebilirim. Çünkü gerçekten bu heyecana kapılıp kapılmamak konusunda çok şüpheliyim. Kesin olan hiçbir şey yok. Hiç kimse yönünü ve süresini kesin kes söyleyemez. Sarhoş olmak niyetiyle bir meyhaneye gidersem bilirim ki o akşam sarhoş olacağım. Fakat bu halimle... Bir hafta içinde tanıdık bir aileyle bir geziye çıkmak istiyoruz. Bu da kalpte 14 günlük fırtınalara yol açmaz mı? Bu akşamın öpücükleri dizginlenmemiş rüyalara yer açmak için uykumu getiriyor. Buna karşı koyuyor ve bir gece yürüyüşü yapıyorum. O sırada öyle oluyor ki sürekli hareket halindeyim. Sert rüzgarlar vurmuş gibi serin ve sıcak yüzüm, her an cebimdeki bir pembe kurdeleye dokunmak zorundayım. En büyük endişelerim kendim için. Fakat onların peşinden gidemiyorum ve hatta bayım size katlanıyorum. Oysa başka zaman kesinlikle sizinle bu kadar uzun konuşmazdım. Çok üşüyordum ve gökyüzü çoktan ağarmaya yüz tutmuştu. Bu durumda rezalet çıkarmanın, sadakatsizliğin ya da uzak bir ülkeye gitmenin faydası olmayacak. Kendinizi öldürmek zorunda kalacaksınız dedim ve üstelik gülümsedim. Karşımızda ağaçlıklı yolun diğer kenarında iki çalı duruyordu ve bu çalıların ardında aşağıda şehir vardı. Hala birkaç ışık yanıyordu. İyi diye bağırdı ve küçük sert yumruğuyla banka vurdu. Fakat yumruğu orada kala kaldı. Siz yaşıyorsunuz ama. Kendinizi öldürmüyorsunuz. Sizi seven kimse yok. Ulaşacağınız hiçbir şey yok. Bir sonraki ana hükmedemezsiniz. Bir de benimle böyle konuşuyorsunuz. Sizi adi insan. Sevmeyi beceremezsiniz. Korkudan başka bir şey sizi heyecanlandırmaz. Bakın, göğsüm. O anda hızla paltosunu, yeleğini ve gömleğini açtı. Göğsü gerçekten geniş ve güzeldi. Anlatmaya başladım. Evet, böylesi dik başlı hallere bürünürüz zaman zaman. Bu yaz bir köyde ben de böyleydim. Bir nehrin kenarındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Sık sık kıyıdaki bir bankta iki büklüm otururdum. Bir sahil oteli de vardı orada. Çoğu zaman keman sesi duyulurdu otelden. Genç ve kuvvetli insanlar bahçedeki masalarda önlerinde bira, avdan ve maceralardan konuşurlardı. Ve sonra öbür kıyıda böyle bulutumsu dağlar vardı. Derken ayağa kalktım ve ağzımı hafif çarpıtarak bankın arkasındaki çime bastım. Karla kaplı birkaç küçük dalı da kırdım ve sonra benim tanıdığın kulağına şöyle dedim. Ben nişanlıyım, itiraf ediyorum. Benim tanıdık ayağa kalkmış olmama şaşırmadı. Nişanlı mısınız? Gerçekten oldukça güçsüz bir halde sadece arkalığa dayanıp ondan destek alarak oturuyordu. Sonra şapkasını çıkardı ve ben saçlarını gördüm. Hoş kokuyordu, güzelce taranmıştı. Boyun etinin üzerindeki yuvarlak başı keskin bir yuvarlak çizgiyle çevriliyordu. Tıpkı bu kış beğenildiği gibi. Ona böyle zekice cevap verdiğime sevindim. Evet dedim kendi kendime. Nasıl da dolaşıyor, boynunu kıvırıp kollarını sallaya sallaya topluluk içinde. Bir hanımı iyi bir sohbetle bir salonun ortasından geçirebilir ve binanın önünde yağmur yağıyor ya da orada utangaç birinin duruyor veya acınası başka bir şeyin gerçekleşiyor oluşu onu hiç huzursuz etmez. Hayır, hanımların önünde aynı hoşlukla eğilir ama şimdi oturuyor işte. Benim tanıdık patiskadan bir mendille alnımı sildi. Lütfen dedi, elinizi biraz alnıma koyun, Rica ediyorum. Ben bunu hemen yapmayınca ellerini kavuşturdu. Kaygımız her şeyi karartmışçasına yukarıda dağın tepesinde küçük bir odada oturur gibi oturuyorduk. Oysa sabahın ışığını ve rüzgarını elbette çoktan fark etmiştik. Bir hayli yakındık. Oysa birbirimizden hiç hoşlanmamıştık. Ama birbirimizden çok uzaklaşamıyorduk. Çünkü duvarlar doğruca ve sağlam çekilmişti. Fakat gülünç ve insan haysiyetinden yoksun davranmamıza izin vardı. Çünkü üzerimizdeki dallardan ve karşımızda duran ağaçlardan utanmak zorunda değildik. O sırada benim tanıdık hiç vakit kaybetmeden cebinden bir çakı çıkardı. Düşünceli düşünceli çakıyı açtı ve sonra oyun oynar gibi sol pazısına batırdı ve geri çekmedi. Anında kan aktı. Tombul yanakları solgundu. Çakıyı çekip çıkardım. Paltonun ve frakın kollarını kestim. Gömleğin kolunu yırtıp açtım. Sonra yolun kısa bir mesafesinde bir aşağı bir yukarı koşup oralarda bana yardım edebilecek biri olup olmadığına baktım. Tüm dallar neredeyse göz kamaştıracak kadar göz önünde ve hareketsizdi. Sonra o derin yarayı biraz emdim. O sırada aklıma küçük bahçıvan evi geldi. Evin sol tarafındaki yüksek çimenliğe uzanan merdiveni koşarak çıktım. Alelacele pencereleri ve kapıları yokladım. Öfkeyle ve tepinerek çaldım kapıyı. Oysa evde kimsenin yaşamadığını anında görmüştüm. Sonra yaraya baktım. İnce ince kan akıyordu. Mendilini karda ıslattım ve kolunu beceriksizce sardım. ''Ah sen, sen canım'' dedim. ''Benim yüzümden kendini yaraladın. Halin öyle güzel ki içtenlikle çevrili güpegündüz yürüyüşe çıkabilirsin.'' Özenle giyinmiş pek çok insan orada burada masaların arasında ya da tepelerdeki patikalarda görülebilecekken. Düşünsene, ilkbaharda o zaman Baumgarten'a gideceğiz. Hayır, biz gidecek değiliz. Ne yazık ki işin aslı bu. Fakat sen anacığınla gideceksin, güle oynaya. Ah evet, inan bana, lütfen. Güneş sizi bir güzel tüm insanlara gösterecek. Ah işte müzik, uzaktan atların sesi duyulur. Endişeye gerek yok. Ağaçlıklı yollarda naralar ve çalınır laternalar. Tanrım dedi. Ayağa kalktı, bana yaslandı ve yürüdük. Çare değil ki. Bu beni mutlu edemezdi. Bağışlayın. Geç mi oldu? Belki yarın erkenden bir şeyler yapmalıyım. Ah Tanrım. Duvarın dibinde yukarıda bir lamba yanıyor, gövdelerin gölgelerini yolun ve beyaz karların üzerine seriyordu. Bu sırada türlü türlü dalların gölgesi parçalanmış gibi kıvrılmış, bayırda uzanıyordu.